Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Merhabalar, bu pazar Kasım ayının son programını ve Sevda'nın 32. güncesini yine sizlerin çok yakından tanıdığı özel bir isimle birlikte yazacağız.
29 Kasım pazar gününe denk geliyor ve saat 16'da. Eğer bir işiniz yoksa Sevda'nın güncesi programında misafir olacağım ben. Ben Funda Özkay.
Filmlerde, dizilerde pek çok popüler ünlü isme can veren sesiyle Funda Özkay programımıza misafir oluyor ve Sevda'nın 32. yaprağını bizlere hediye ediyor. Hepinizi bu unutulmaz söyleşimize bekliyoruz.
Gelirseniz ne güzel olur. Görüşmek üzere.
Sevda'nın güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Herkese çok güzel bir pazar diliyorum. Çok keyifli bir gün olsun. Bugünün öncesi de güzel geçmiş olsun. Şimdi bundan sonra da çok çok iyi bir gün olsun diliyorum günün kalan günü için. Hepinize selamlar. Ben Sevda. Yine Sevda'nın güncesi programında sizlerle birlikteyim ve çok heyecanlıyım. Neden mi? Çünkü bugün çok özel bir konuğum var yine benim için. Çok değerli bir konuğum var. Birkaç gündür tanıtımını yapıyorum. Değerli seslendirme sanatçısı, oyuncu Funda Özkay Sevda'nın güncesine misafir oluyor ve 32. yaprağımızı ekleyeceğiz Funda Hanım'la. Funda Hanım'ı o kadar çok sizler biliyorum ki yakından tanıyorsunuz. Çok uzun zamandır onu tanıyorsunuz fakat yüzünü bilmiyorsunuz. Sesini çok yakından tanıyorsunuz. Böyle melek gibi çok güzel bir sesi var ve aynı zamanda çok renkli, çok karakterli, çoklu bir sesi var aslında. Pek çok şey üzerine konuşacağız. Buna tabii Funda Hanım'ın sesi de dahil olmak üzere. 32. güncemizi yazacağız bugün. Ben inanamıyorum gerçekten. Bugün 29 Kasım, Kasım ayının son programını Funda Hanım'la birlikte yapacağız. Funda Hanım'ı ben uzun süredir ulaşmaya çalışıyordum aslında Funda Özkay'a fakat bir türlü ulaşamadım çünkü kendisi sosyal medya falan da kullanmıyor ve hiçbir şekilde ulaşamadım Funda Hanım'a. Böyle ararken uzun uzun bir gün benim canım abilerim var, Kerim ve Selim Altınok. Dedi ki onlar konuşurken ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dedi ki işte arkadaşlarımızla buluştuk, ilkokul arkadaşlarımızla böyle bir toplaştık, birlikte vakit geçirdik. İşte böyle konuşurken öyle Funda Özkay da oradaydı falan dedi. Ne? Funda Özkay'dı mı? Ben o kadını arıyorum uzun zamandır falan dedim. Ondan sonra onlar da sağ olsunlar işte telefon numarasını verdiler. Funda Hanım da bazı insanları sevmenizin bir nedeni vardır. Ben hep ona çok inanıyorum. Sevmemin çok önemli bir nedeni olduğunu gördüm zaten. Son derece alçak gönüllü, son derece sıcacık, sesi gibi çok tatlı bir insandı ve hemen söylediğim şeyi, programa katılmasını rica etmiştim. Hemen kabul etti, çok sağ olsun. Ve artık burada bizimle olacak birazdan. Şimdi öncelikle Funda Hanım'la, Funda Oskar'la ikimizin sohbetine eşlik etmek isterseniz ve sorular sormak isterseniz lütfen çekinmeyin. Bizim bir mesaj panomuz var. www.engelsizerisim.com böyle mesaj panosundan bize sorularınızı, merak ettiklerinizi Funda Hanım'a dair ve programa dair her şeyi sorabilirsiniz. Yine program geleneğimizi bozmayacağız. Funda Hanım bizim için program boyunca söyleşimizden kalan vakitlerde kalırsa eğer vakit bizim için çok nefis şarkılar seçti ve Funda Hanım'ın şarkılarını çalacağız programda ve bir tanesiyle başlayacağız. Ardından da ben Funda Hanım'ı da yanıma alıp geri döneceğim. Sevdanın güncesi başladı. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız, iyi ki beni dinliyorsunuz. Bu programı şu an dinleyemeyenler için daha sonra bir platforma da koyuyoruz. www.dunyaseslen.com platformundan da Sevdanın güncesinin kaçırdığınız bütün programlarını tabii ki de dinleyebilirsiniz. Ama tabii isteğimiz canlı dinlemeniz. Yani hani sorularınızı sormanız ve katılmanız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi Funda Hanım'ın seçtiği şarkılardan bir tanesini çalmak istiyorum size. Evet. Şimdi bir şarkı çalacağım. Lula Lula diye bir şarkı. Funda Hanım bu şarkıyla ilgili bana çok güzel bir hikaye anlattı, bir öykü anlattı. Onu da dönüşte Funda Hanım'la birlikte paylaşacağız. Hepiniz Sevda'nın 32. güncesine hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.
Kuvate motti çayışıyor. Zemire tu hashim shumire kuvat moti chayshi oher kurveti zemire tu hashim Yeah.
Evet sevgili dinleyiciler, yine aynı şeyi yaptım. Evetle bir kere radyo programına başlanmayacağını bundan aylar önce duyduğum bir radyo programında çok değerli Cenk Koray dermiş ki çocuklar niye evet diye başlıyorsunuz radyo programına? Hayır diye başlıyor musunuz? ve ben de bunu bir süre kullanmamaya çalıştım fakat yine yenildim, yine kullandım. Cenk Koray'a da selam olsun. Peki Sevda'nın güncesi asıl şimdi başladı çünkü bir tanecik Funda Özkay orada. Funda Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet.
Nasılsınız Funda Hanım?
Aslında bir iki gün öncesinde bir yalancı COVID oldum ben. Ama geçirdim gitti. Hatta pazar günü nasıl konuşurum bu enerjiyle falan diye düşünürken toparladım. İyiyim yani, öyle bir şey yok.
Sesiniz tabii çok güzel geliyor bu arada.
İyi var.
Yok çok güzel geliyor. İyi ki de katıldınız, iyi ki de geldiniz. Varlığınıza sağlık. Az önce ben Funda Hanım'a nasıl ulaştığımı aşağı yukarı anlattım. Böyle Funda Hanım'ı ben kara kara ararken, çünkü hiçbir sosyal medya aracı doğru düzgün kullanmıyor, ulaşmaya çalışırken çaresiz bir şekilde bir gün Kerim ve Selim abiyle konuşurken ilkokul arkadaşlarımızla toplandık. Funda Özkay falan da vardı dedi bunlar. Ne? Funda Özkay falan da mı vardı? Ben o kadını bulmaya çalışıyorum dedim. Ondan sonra öyle bir tesadüf oldu, onu anlatıyordum size. Şimdi Funda Hanım'la sohbetimize tabii ki başlayacağız ama lütfen sizler de bize eşlik etmek isterseniz mutlaka Engelsiz Erişim'in www.engelsizerişim.com böyle mesaj panosundan bize mesajlarınızı iletin diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü bana hep kızıyorsunuz Sevda, hiç hatırlatmıyorsun diye. Ben de söyleşinin keyfinden hep unutuyorum, gerçekten haklısınız. Peki Lula diye bir şarkıyla başladık. Funda Hanım bu şarkıyla ilgili bana çok güzel bir şey anlattı. Dedik Sevda, hani diğer şarkılara zaman kalamayabilir ama bunu mutlaka çalalım dediniz. Neden dediniz öyle Funda Hanım?
Neden dedim? Bu, ben bazı şarkılara bazen çok takılıyorum. Ve onlarla böyle bir haftayı falan geçiriyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Hatta son Instagram paylaşımımda da bununla ilgili böyle küçük bir şey yaptım ama bugün hasta bir köpeğim var. Köpeğimiz var. Arkadaşımın köpeği Joy. Ona bir şarkı yollayacağım dedim. Bakalım kuyruğunu fıt fıt fıt oynatacak mı? Çünkü çok halsiz.
Evet. Aa, canım benim. Umarım ki dinlemiştir.
Bir saniye. Şimdi bir uygulama girdi. Tamam, benim kulağıma geldi. Dolayısıyla Joy'a ve Minnaklar grubuna hediye etmek istedim ben bu şarkıyı. Ama tabii onun şarkının kendi başı, kendi içinde bir hikayesi var. Ona da ilgilenenler baksın.
Normalde köpek hareket edemiyor değil mi ama? Hani,
yok, edemiyor.
Bu şarkıya özel bir kuyruğunu sallıyor. Öyle anladım
evet,
ben de.
Evet.
Umarım duymuştur.
Bakalım ne olacak? Ben de şimdi programdan sonra soracağım.
Evet, umarım duymuştur.
Joy kuyruğunu salladı mı?
Çok teşekkürler. Hem bu şarkıyı bize hatırlattığınız için hem de böyle bir şeye dostlarımızın böyle bir paylaşımına bizi de eşlik ettirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ben tabii Funda Hanım'ı çok uzun zamandır takip ediyorum. Nesini takip ediyorum? Ben bu hatunun sesini takip ediyorum tabii ki de. Çok seviyorum çünkü. Özellikle benim açımdan, hani benim öyküm açısından bakacak olursak Funda Hanım'ın bir oyuncu, bir tiyatro sanatçısı olduğunu tabii ki de biliyorum. Fakat ben 90'lardan beridir Funda Hanım'ı takip ediyorum ama Funda Hanım'ın Funda Hanım olduğunu bilmiyorduk. Eskiden böyle seslerin isimlerini bilmek kolay mıydı? Böyle Google diye falan bir şey
ama
yoktu.
Ama işte onun bir sebebi vardı. Bir de onu sonra bahsedeyim size. Yani evet. Onu biz neden kendimizi gizli tuttuğu bahsetmek isterim açıkçası.
Eder misiniz? Niye bu kadar sakladınız Funda Hanım? Ne oluyor?
Yeri geldi mi bahsedeyim?
Edelim tabii edelim.
Ya önce şu benim şu an beni dinleyen arkadaşlarımın bir isimlerini söyleyeyim yani.
Ne olur lütfen.
Onu söyleyeyim ne olur.
Lütfen.
Şimdi arkadaşlar bazıları saat kurmuş. Saat 4'e hatta ben 3.30'a kurdum çünkü dedim siz unutursanız bir şey olmaz da ben unutursam eğer problem olur diye. Onları da bir isimlerini söylemek istiyorum. Gruplar bunlar. WhatsApp bir köy ya burası.
Tabii.
Köyü.
Tabii.
Top Secret, Minnaklar, Vandallar, Şendullar, Tuz, Alegorikler, Sarasurak, Gerçek Ötesi, Benim Kızlar, Annem, Ablam, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki canikolarıma Avustralya'ya sevgiler söylüyorum. Beni dinlediklerini biliyorum ve Instagram'daki benim az ama çok önemli takipçilerime de selamlar.
Herkese.
Neden böyle kesik kesik konuşuyorum? Şey giriyor. Şimdi bir bu telefonlar bir uygulama yaptılar ya Sevda.
Evet.
Telefonla görüşürken eğer arkada bir uygulama
evet, yapsa, evet.
Telefon konuşmasına giriyor. Şimdi sürekli bir şey giriyor oradan. Ben de böyle takılıyorum. Hani zannetmesinler ki kekeledin falan.
Herkese, bizi dinleyen herkese, Funda Hanım'ın arkadaşlarına herkese selam olsun. Funda Hanım'ın arkadaşları olmayanlar ve bundan sonra olacaklara da selam olsun. Çünkü şöyle birçok kişi sizin sesinize tabii ki aşina. Hep bir yerlerden, hep bir takım yüzlerden duyuyor o sesi ama gerçekten kim olduğunu bilmiyor. Şimdi o zaman öyle başlayalım. Neden tamam. Bir dönem gizliydi bu ses hali? Neden arkadaydınız hep?
Ya aslında bunun böyle bir kuralı yoktu. Fakat ilk başladığım zamanlarda daha doğrusu daha gerilere gidersek ben bunu meslek haline getirmem benim yani şeyde başlar, ilkokul öncesinde başlar. Ah benim mesleğim dediğin yıllar. O zaman da televizyonun dizi bitiminde de film bitiminde seslendirenlerin isimleri akardı. Ve biz onlara zaten ulaşamazdık, göremezdik. Nerede göreceksin?
Tabii.
Sonra yıllar geçti. Ben bu işe başladığımda yani 18 yaşında başladığımda tam olarak işte o zaman Jehan Mahfiler, Nevin Akkayalar.
Tabii canım.
Bu işi yapıyorlardı Abdurrahman Palaylar ve ben onlarla çalıştım.
Ne güzel.
Ama o zaman da mesela hala kendileri sistem ederler aslında bizi hiç kimse tanımıyor diye öyle ama işte bir Türkan Şoray'ı konuşan kişinin sanki Türkan Şoray kendini konuşamıyormuş gibi göstermek belki biraz böyle hani yani rahatsız edici bir durum olabilir diye belki. Yani ben kendi izlenimlerimi söylüyorum o dönemde. Ya da işte Gülben Ergen'in sesi. Kalkıp da ben ne diyeyim şimdi ben Gülben Ergen'in sesiyim desem bana ne katacak? Herkes biliyor. Zaten bilen biliyordu. Ama bunlar sonra yıkılmaya başladı. Yıkmaya başlayanlar da bu kim seslendirdi var mesela Instagram'da takipçileri onu arayıp buluyorlar Sedat Tulumdaş. Bu televizyonun ilk doğum tarihinden bugüne kadar seslendirme yapmış her kişiyi araştırıyor. Nereden buluyor çıkarıyorsa onların seslerini gündeme getiriyor. Uğur Taşdemir öyle.
Evet Uğur Bey çok Uğur çalışıyor Taşdemir. Bununla ilgili. Sevgiler olsun.
Mert Burcu aynı. Yani böyle çok meraklıları bulup çıkarıyorlar şimdi artık son 10 senedir. Ben de o zaman başladığımda Seda Sayan'ı konuşuyorsun, işte Gülben Ergen'i konuşuyorsun, Ebru Gündeş'i konuşuyorsun. Dedim, aklıma bile gelmedi benim. Sonra dedim ki ya bu ben de aslında seslendirenlerin yüzlerini değil, hep seslerini merak ettim. Bırak öyle kalsın dedim. Hatta hani bu böyle çok bir konu olarak konuşulmadı ama hani sessiz sözsüz bir adab-ı muaşeret kuralıymış gibi. Böyle gitti. Bunu sonra yıktılar. Güzel oldu. Bir de şey var yani mesela ben küçüklüğümde de çok beğendiğim bir sesi gördüğüm zaman ilk mesela o illüzyonum bozuluyordu benim.
Peki şunu soracağım
böyle
size.
Yani ben özellikle işte bu sesin yüzleri programları, işte televizyon programları, görüntülü programlar bunlara hiç katılmak istemedim yıllarca.
Evet.
Ama zaten seslendirme bitti. Şimdi meraklısı zaten bu seslerin yüzlerini de merak etmeye başlayınca talep geldi. Ben de ufak ufak böyle tabii o bizim çıtır çıtır pıtır pıtır olduğumuz mini mini hanım olduğumuz yıllar geçti. Büyük olduk ama kocaman olduk ama.
Yok.
Şey yapıyorum yavaş.
Bir şey söyleyeceğim yalnız. Sizi şununla ilgili bilgilendireyim ben. Bilmiyorum biliyor musunuz tabii ki de. Tabii ki sizi çok seven, takip eden var. O kesin. %100 kesin. Fakat sizin için yani siz seslendirme sanatçılarının özel olduğu bir grup daha var. Bunlar da görme engelliler grubu. Tabii görmeyenler işte. Grubu. Şimdi tabii mesela
oraya gelecek.
Şimdi evet. Benim kahramanım mesela şöyle söyleyeyim. 90'larda ben sizi neyle tanıdım? Ben şimdi itiraf edeyim size. Bunu da hani utanarak söylüyorum. Çok dizici falan değilim hani esasında. Çok dizi izleyen bir de değilim. Fakat 90'larda benim izlediğim iki tane dizi vardı. Şimdi
ama
bakın.
O zaman hepimiz diziydik.
Bak şimdi hiç unutmuyorum. İkisinin de kahramanların isimlerini atıyorum. Bir tanesi Türkiye'yi çok sarsmış bir dizi. Zenginler de Ağlar dizisinin Joanna'sıydınız siz. Bir de bir de Aşk Kapıyı Çalınca dizisinin Isabel'iydiniz siz. Oralardan o çıtı pıtı minnacık ağlayışlarınızla hatırlıyorum.
O çıtı pıtı minnacık ağlayışlar sonrasında benim eve döndüğümde hep boğazım şişerdi. Gerçekten ağlardım ben. Evet. Gerçekten ağlardım. Çünkü çok ağlak bir diziydi.
Evet, yani çok.
Yani her olayın finalinde, ortasında, başında bir ağlamayla girilir, bir çıkırıkla girilir, bir çıkırıkla çıkılırdı. Brezilya dizileri çok modaydı o zaman.
Tabii.
Ben bilirim, hep devamlı bademciklerim şişti. Böyle bir nazar bir durumum hep olurdu. Öyle evet. Kaldı. Isabel ya. Evet,
ya biliyorum. Tabii. Ben oradan hatırlıyorum ama mesela benim sizinle ilgili şöyle bir şeyim var Funda Hanım. Onu söyleyeyim. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi seslendirme sanatçılığı şey dediğiniz şey hani böyle işte ne bileyim çok uzun vakitler harcanır, çalışılır, işte belli eğitimler, dersler alınır, üzerine bir şeyler konur, yapılır filan ama mesela benim sizinle hissettiğim şey ilgili şey şu. Sanki ya bu kadının eline bir tane tekst verin, herhangi bir zamanda hani herhangi bir şey maruz bırakmadan verin, okuyup çıkar gibi hissediyorum ben.
Öyle.
Öyle.
Öyle. Hissediş.
Hani siz doğarken seslendirme sanatçısı olarak mı doğdunuz?
Öyle oldu. Ya öyle oldu ama şimdi bunu keşfetmek var bir de, yani çok garip bir şekilde keşfediyorsunuz bunu. Yani çok işte diyorum ya, biz şeyiz yani, aslında biz bir Rönesans çocuğuyuz.
Evet.
Teknolojinin Rönesansını yaşıyoruz aslında. Yani benim doğduğum senelerde düşünsenize, doğmuşum, televizyon yok yani Türkiye'de.
Tabii. Tabii tabii.
Sonra 4-5 yaşındayım, televizyonla tanışıyorsun. Sonra babam bana bir teyp alıyor. Ah, o teyp ne demek? Basıyorsun, kayıt yapıyor. Allah, benim için büyük oyuncak. İşte o zaman sesimi kaydederdim. İşte Kartal Tibet oluyorum, Filiz Akın oluyorum. Kartal Tibet ve Filiz Akın birbiriyle röportaj yapıyor. Filiz Akın olarak soru soruyorum, Kartal Tibet olarak cevap veriyorum. Yani orada kayıtlarım var böyle.
Ya çok güzel.
Sonra şeyi keşfettim ben. Ses bir büyü.
Evet, gerçekten.
İşte belki ablamın da çok etkisi var bunda. Çünkü ben ilkokuldayken evimizde klasikler vardı. Onun öncesinde o işte Doğan Kardeş yayınlarının işte o Kaşağılar, Fadişler. Ben yüksek sesle anneanneme roman okurdum.
Ne güzel.
Biz öğleden sonra başlardık roman okumaya ilkokulda. Akşam geldiğinde ikimizin de gözleri şiş olurdu, annem ve ablam bizi öyle görürdü yani. Biz ağlaya ağlaya okurduk. Ben ağlardım yani okurken, anneannem de ağlardı. Aha dedim ya, bu çok etkili bir şey. Ses evet. Çok etkili bir şey.
Çok etkili gerçekten.
Ondan sonra onun üzerine gittim. Gerçekten de meslek olarak kabul ettim bunu ama baktım ki hayat bana bir şekilde beni seslendirme yapmaya itti. Yani konservatuara itti. Oturduğum mahalle beni, çevrem beni buna itti. Bakırköy'de oturuyorum. Bakırköy'de Karaca apartmanında oturuyorum. Cem Karaca'nın apartmanı. Toto Karaca alıyor beni. Muammer Karaca tiyatrosuna götürüyor. Kenan Büke, Taner Barlas. Bütün bunlar bizim kapı komşularımız, komşularımız.
Tabii ki
de. Yani bu işin içinde olmamak mümkün değildi o zaman. Bir de ben sokak çocuğuydum biraz. Sokağı çok severdim ve şimdiki gibi
böyle bir yani. Böyle bir hala da o afacanlık var ama Funda Hanım üstünüzde.
Var. Şimdi sokakta olunca hem çevreyi, hem sesleri, hem insanları, bir baktım ben taklit yapıyorum. Yani insanları geçtim artık yani, tuzluk taklidi yapıyorum falan, naylon torba taklidi yapıyorum. Yani böyle duyuyorum yani, bundan bir ses çıksa nasıl bir ses çıkar gibi kendi kendime böyle derken ona sonra gelelim ve ilk dublajıma kadar getirdi beni hayat.
Peki o zaman dediniz ya, böyle ben hani etrafımda çok da ciddi bir sanat çevresinin içinde yaşadınız. Oraya geldiniz aslında. Öyle güzel bir talih de var. Peki nasıl bir aile? Aile nasıl bir aileydi? Nasıl bir aileye doğdunuz? Biraz onu anlatır mısınız?
Ailem, şimdi benim ailem tam 80'ler abisi bir tane abi var. Düşünün yani, o işte her şeyi yasaklayan abilerden. Annem o da sanatçı ruhlu bir anne. Babam zaten böyle 6-7 dil bilen bir adam. Babam öyle. Ablam deseniz son derece gelişmeye açık, öğrenilir ve öğretici bir tutumda olan, o da bir uzman abla. Böyle bir ailedeydim ben ve bizim komşu ilişkilerimiz, işte o azınlıkların, Rumların, Ermenilerin etrafımızda oluşu falan, bu komşular, arkadaşlıklar, mesela benim için arkadaşlıklar olağanüstü önemli bir şey. Ve tutmam, yani öğretmenlerimin de etkisiyle o dönemden günlük tutmam. Mesela ilkokuldaki arkadaşlarımın işte yerli malı haftasında ne yaptığını biliyorum ben mesela. Yazmışım çünkü. Ve bu yazılan hiçbir şeyi de unutmuyorsunuz ya.
Evet, evet.
Dolayısıyla işte bu çevre, aile, ailenin açık görüşlü oluşu. Tabii konservatuara biraz zor girdim ben. Abimden dolayı biraz kaçarak o.
Onu biraz anlatır mısınız? Girdim. Onu soracaktım gerçekten.
Vallahi kaçarak girdim.
Wow.
Yani kaçtım da girdim yani. Sınava kaçtım girdim. Lise son işte artık. Konservatuar sınavı vardı. 500 lira gibi bir para istiyor. Kayıt parası istiyorlar. Hem gideceğim, hem sınava gireceğim, hem de ilk 3 parça çalışacağım, hem de bir yerden 500 lira bulacağım ben. 500 lira bana göre büyük
evet,
para.
Evet, evet.
Liseden bir arkadaşım var, ben çok yakın zamanda kaybettim, 6 ay. Bana o 500 lirayı verdi. Ben de işte bir iki parça, işte Kenan Büke'yi ziyaret ettim. Dedim ki ben ne çalışayım, işte şunu çalış dedi. Mahallemizdeki bu cevherlerden de yararlanmayı öğrenmişim hemen.
Tabii. Yani.
Neyse işte o parçayla ben girdim. Allah'ım girdim, jüri Yıldız Kenterler falan bir şey. Büyük büyük gözlü bir insanlar, bana öyle geliyor tabii. Göremiyorum da heyecanlıyım. Girdim, parçamı oynadım. O gün biz bir sınava daha girdik sonrasında. Bir sınava daha girdik. Yani dişimize, elimize, kaslarımıza falan bakıldı. Yani öyle seçerek alırlardı bizi. Ve sonuçta ben o sınavların sonucunda kazandım. Ve şunu da hemen antiparantez mi derler, parantez içi mi derler, off the record mi derler. şunu söyleyeyim. Konservatuvar tarihinde kabul edilen en kalabalık kadroya sahiptik biz. Genelde mesela bizden önceki dönemde 2 kişi, 3 kişi aldıkları da oluyordu. Fakat öyle bir jenerasyon geldi ki o dönemde, işte bunun içinde Peker Açıkalınlar, Demet Akbağ, Yasemin Yalçın. Yani şu an benim yaşımda olan herkes var.
Bayağı güzel bir dönemmiş. Bayağı güzel bir dönemmiş.
Konservatuvar arkadaşlarınızın rengarenkliğine bir bakın hele.
Tabii canım.
Sonra ben gittim işte kazandığımı söyleyeceğim. Allah, korkuyorum bir yandan ama o kadar kararlıyım ki. Şimdi bir çocuk, o yaşta bir ergen çocuk bir şeye çok kararlıysa gözü hiçbir şey görmüyor.
Evet. Evet.
Gerçekten de benim gözüm hiçbir şey görmedi. Her şeyi göze aldım. Söyledim. Okula da başladım. Fakat dersler saat 6'da bitiyor. Ben Beşiktaş'tan Bakırköy'e dönmek zorundayım. Oluyor mu saat 8? Abim geliyor eve. Neyse, öyledir böyledir. İşte biraz hırpalanarak ederek falan, kararlı duruşumla ben konservatuvar hayatını, hatta Yıldız Hanım da devreye sokarak, çünkü dedim ki beni yollamıyorlar yani, hocam dedim böyle böyle bir takım durumlar var. Sen dedi anneni bir çağırır mısın dedi, okula dedi. Dedim okula, annem tabi, annem gelip de Yıldız Kenter'le konuşunca dizlerini bağırdı. Hep beraber.
Tabii ki de. Tabii ki de.
Ve öyle devam etti yani, zor oldu. Öyle evet. Kolay olmadı yani.
Kolay olmadı. Hele o dönemler için hiç de kolay olmuyor gerçekten. Ama konservatuvardan sonra peki tiyatro yaptınız mı? Yani tiyatroya dair sahnede olma hali oldu mu?
Tabii ki oldu. Şimdi bizim konservatuvarda okurken Yıldız Hoca demişti ki bize, yani herhangi bir sinema filmi, işte tiyatroda oynamayın. Buradan eğitiminizi alın, yanlış yanlış şeyler yapmayın kendinize demişti. Biz de pek fazla bu işlere rağbet etmedik. Yani okulumuz bitsin ama son senelerde artık böyle her şeyin biraz daha yumuşadığı, bize güvendiği, bizim de kendimizi ispatladığımız dönemlerde ve finalinde ben Şehir Tiyatrosu'na girdim. Ama Şehir Tiyatrosu öncesinde benim bir deve kuşu kabare maceram.
Ben onu hatırlıyorum. Yasaklar mıydı? Yasaklarda mı oynadınız?
Tabii evet.
Ama orada çok oynadık. Minik'tiniz.
Minik'tik. Yani Yonca Evcimik falan dans ediyoruz biz. Yani çok komik. Yani tipler komik. Minik Kelebek falan.
Evet.
Bilenler çok iyi biliyorlar ve o diyalogları da bugün söylüyorlar. Ne kadar güzel bir şey.
Çok.
Zaten Deve Kuşu Kabare başlı başına artı bir okuldu.
Evet.
Isınma turuydu. Hayata dair bir ısınma turuydu. Oyunculuğa dair bir ısınma turuydu. Deve Kuşu Kabare ile yaptığımız turneler ve turne sonrası masalar, Metin Zeki masaları okuldu yani. Ekoldü, okuldu.
Tabii ki de.
Sonra Deve Kuşu Kabare'den Şehir Tiyatrosu için ayrıldım ben. Şehir Tiyatrosu çok kısa sürdü. Dedim ben yok, hani bu memuriyet beni yani o zaman yapamayacağım ben bunu. Uğur Yücel'le Tanrı oyununda oynadım. Taner Barlas'la Martı oyununda oynadım. Levent Kırca'yla Dosya oyununda oynadım.
Ooo!
Evet ve bu arada da konservatuvarın ikinci senesinde bir şey oldu, ilginç bir şey oldu. Hava Harp Okulu'ndan iki tane teğmen geldi bize konservatuvara. Yıldız Hoca'yı göreceğiz dediler. Şu anda bir tanesi beni dinliyordur, hatta birisi dinliyordur beni. Dediler ki bizim tiyatro kolumuzu kurup, genç teğmenler böyle yakışıklı.
Tabii canım.
Tiyatro kolumuzu kurup dedi çalıştıracak bizim bir arkadaşa ihtiyacımız var. Yıldız Hoca dedik, sen nerede oturuyordun? Bakırköy değil dedi, Yeşilköy'e yakın. Sen git Funda dedi. Allah, ben gideceğim tiyatro okulu, Hava Harp Okulu, tiyatro oyun yönetme falan, hani böyle. Ben oraya girdim 2 yıl. Bir oyun yönettim. John Patrick Aceleci Kalp. Dekorunu yaptım. Ertesi yıl olmadı, yetmedi, kesmedi. Bir de oyun yazdım ben. Uçan Etek diye bir oyun. O tiyatro kolunu kurdum, devam ettirdim. Benim öğrencilerim 2 sene sonra mezun oldular.
Ne kadar.
Ben de 857. Harbiyeli olarak ben de bıraktım o işi. Çünkü artık benim de hiç zamanım yoktu. Okul çok ağırlık verilmesi gereken, ciddiye alınması gereken bir yerde ve ben çok çalışkan da bir öğrenciydim. Yani emir telakki ederdim hocanın verdiği ödevleri. Hiçbir zaman boş gelmedim, yapamadım demedim. İnektim yani. Vallahi inektim.
Evet o... ama o sonraki, mesela sonraki dönemde o çalışmalarınıza, o disiplinli biçiminizin çok yansıdığını düşünüyorum Funda Hanım, disiplinli halinizin.
Kesinlikle.
Yani mesela şu an mesela en görünen şeyi söyleyeyim mesela. Sesiniz hala çok pırıl pırıl, hala çok böyle tertemiz, hala çok güzel duyuluyor. Bu büyük ihtimalle ses çalıştı. Büyük ihtimalle ya, sesinizle ilgili çalışıyorsunuz değil mi?
Ya aslında bu hani böyle özellikle yaptığım bir şey yok ama yok derken de kendime de haksızlık etmeyeyim. Yani ben hayatımı seslendirmeye göre yaşıyorum. Bakın tiyatro demiyorum, yazmak demiyorum, şiir demiyorum, yani evlilik demiyorum, aşk demiyorum, çocuk demiyorum. Gerçekten seslendirmeye göre yaşıyorum. Çünkü ben bunu devlet bizi meslek olarak görmediği zamanlarda bile meslek olarak kabul ettim. Dedim ki ben çoluğumu, çocuğumu, hayatımı böyle şekillendireceğim. Tiyatro yapmadım, seslendirme yaptım. Ama o tiyatronun bana vereceği hazzı seslendirmeyle telafi ettim. O içimde onu hissettim. Dolayısıyla sürekli seslendirme, mesela uzun süre işsiz de kaldık biz. Bu yerli dizilerin bittiği, dublajın bittiği dönemlerde, ki orijinal film çok yapmamıza rağmen orijinal filmlerin ücretlerinin farklı oluşu, işte benim hayata karşı duruşum falan derken biraz aksattım ben. Ama hiçbir zaman yani şey olmadım, hiç uzaklaşmadım. Yani mutlaka reklam dublajı yapıyordum hiçbir şey yapamasam. Diyordum ki tamam, bir dönem bitti artık, yerli diziler yok, yerli filmler yok. Orijinal filmlerden de çok çok çok büyük çok seviyorum başka da, o başka bir şey. Yani bugün yine yapıyorum hala orijinal, çok da yaptık ama hadi dedim Funda, şimdi seslendirmenin pastası derler bizde reklam dublajına. Reklam dublajına devam et, çünkü o hep at başı gidiyordu reklam dublajı. Şimdi de bu kısa, çabuk, az söylenen sözlerle, yani 5 saniyede ya da en fazla 1 dakika bile sürmüyor biliyorsunuz reklamlar. Bu çabuk ve telaşsız, o güzel çekilmiş reklam dublajlarının içinde olmak da bana çok büyük mutluluk verdi. Evet. Ama bilirler ki, inanmadığım reklama da konuşmadım mesela. Böyle bir şey seçtim. Yani düşünsenize, lükse bak.
Tabii canım.
Öyle bir filmi konuşmadım.
Öyle bir tercih yapabilmek çok değerli bir şey bence.
Büyük lüks. Büyük
çok lüks. Çok değerli. Ne diyorsunuz mesela, ben bu kadını, bu adamı konuşmayacağım mı diyorsunuz?
Şimdi beni piyasa bilir. Yani ben diziler zamanında benim sevmediğim, yani kişiliğini nereden tanıyayım hiç bilmem yani. Ama baktığım zaman hayır ya, bunu ben asla konuşamam dediğim kişiler vardı. İsimleri de bellidir onların ve herkes bunu bilirdi zaten, onlara beni çağırmazlardı.
Peki onlara sizi çağırmazlardı ya, onlara özellikle sizi çağırdıkları var mı? Mesela beni Funda konuşsun.
Bir tane oldu, evet. Yani şimdi ama ben onun adını koymamıştım mesela. O hatunun adını koymamıştım. Pek de hoşlanmıyor. Yani hoşlanmamanın bir şey, bir karşılığı yok. Bana bir kötülüğü yok. Niye hoşlanmıyorsun ama. Yani yaptığım işi, müziği sevmiyor olabilirim. Bir şeydir yani mutlaka, ya da bir elektrik meselesi belki. Ama bu da bir meslek. Değil mi? Evet. İşte hayatımda en zorlanarak yaptığım dublajlardan bir tanesi oydu. Çünkü kadın inanılmaz ağzını yayarak böyle konuşuyor. Dudaklar yapıyor. Kocaman dudakları var. Bir de komik, bir de ciddi bir şey oynuyor. Orada çok zorlanmıştım ama hemen bir iki bölüm sonra toparladım. Dedim ki sen Funda saçmalama, yani bunu en iyi şekilde konuşmalısın. Ve sonra kadını da sevdim.
Ha. Öyle şeyler de oluyor yani.
Oluyor. Yani ön yargımda yoktu aslında bakın, ama şimdi şeydir ya, yani ne bileyim ben. Ben mesela pet reklamı konuşmayı sevmiyorum gibi.
Zaten Funda Hanım, onu soracağım. Mesela sizin sesiniz karakterinde çok az ses var. Mesela ben bazı seslendirme sanatçılarını dinlerken, inanın ki eğer bilmesem ismi farklı ve filmi bilmesem, hep aynı kişiyi dinlediğimi hissediyorum ve çok dinamizmi olmayan, hani çok böyle...
Sevda, sen çok fena.
Maalesef Funda Hanım. Bunu ayrıca size söyleyeceğim. İsim vererek söyleyeceğim ama.
Hayır verme.
Yok, şimdi değil sonra. Ama
şimdi herkes merak ediyor.
Onlar da aşağı yukarı biliyorlardır Funda Hanım kimleri kastettiğimi. Şunu demeye çalışıyorum. Sizin sesiniz bir kere çok dinamik. Yani şey anlamda söylüyorum. Yani ses yelpazesi açısından. Yani çok depresif bir kadını oynayabilir, çok hareketli, komik, komedi bir kadını. Ne bileyim, işte gidip atıyorum, çok işte o az önce tanımladığım Isabel'deki gibi çok romantik bir kadını oynayabilir. Çok atıyorum, ne bileyim, Bücür Cadı'daki gibi bir garip, tuhaf bir kadını da oynayabilir. Çok, şimdi bakın, bunu dinleyenler lütfen dinleyin. Yani lütfen onların Funda Hanım'ı seslendirdiğini bilin diye söylüyorum. Bu kadar ses yelpazesi geniş, ses aralığı geniş ve ses hareketinin bu kadar kuvvetli olduğu çok az seslendirme sanatçısı var. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Bir de bir orijinal dublaj dinlediğinizi düşünün. Onu mesela örneklendirmek istiyorum. Mesela diyelim ki bir kadın var ve bu kadın... Funda Hanım ve Türkçe konuşuyor aslında, ama Funda Hanım o kadar güzel bir seslendirme yapıyor ki bize o kadının kimi sahnede Polonyalı olduğunu, kimi sahnede İtalyan Onu biraz anlatır mısınız Funda Hanım, ne olur?
Hem de nasıl güzel zevkle anlatırım.
Lütfen.
Yani aslında şöyle, hiç kimseyi kırmak, üzmek, incitmek falan değil derdim. Hı-hı. Ama şimdi bir kere çok güzel sesler var.
Var.
İki ayrılıyor bence. Hı-hı. Güzel sesler ve sesini kullananlar.
Evet. İkisi farklı.
Ve benim arkadaşlarımdan bir tanesi Ali Gül. Dublajda çok çok sevdiğim
çok
bir sesi.
Severim, bayılırım.
Bana sesim bu kalemun sesli demiş.
Öyle. İşte şimdi, benim az önce diyemediğim kelimeyi buldunuz siz.
onu Ali Gül buldu. Yani çok da güzel isabet ettirdi. Çünkü bu kadar güzel anlatılabilir tek bir kelimeyle. Ben bu kalemun sesim. Benim şimdi normalde hani çok güzel bir sesim yok. Ama çarşıda, pazarda, işte dolmuşta, takside, aa sizi bir yerden tanıyorum diyorlar bana. Sizi bir yerden tanıyorum, sıcak geliyorum. Ama şudur diyemiyorlar.
Evet.
Çünkü ben onların evine hep başka bir şekilde giriyorum.
Evet.
Ama sesi çok güzel, ama sadece güzel olan birisi için o seslendirme mi yapıyorsunuz diyorlar. Çünkü o ses hiç değişmiyor, aynı.
Evet,
ona da ihtiyacı var bu piyasanın. Var. Ama seslendirme, ses oyunculuğu. Ses oyunculuğu.
Evet evet, kesinlikle öyle.
Yani düz bir metin okumuyorsunuz, sürekli bir şiir değil yani seslendirme içinde.
Biraz da Funda Hanım dönem... şey mi, mesela o alan, bunu bazı oyuncular için de söyleyebilirim. Bazı oyuncular hep aynı yoldan yürüyorlar ya, dümdüz. Bir şey tutturmuşlar ve o yürüsen buradan iyi gidiyorsun diyorlar, oraya tutunuyorlar ve 20 yıl, 50 yıl belki hep oradan gidiyorlar, ama bu seyirci açısından hiç renkli ve hiç güzel bir şey değil. Seslendirme sanatçıları için de aynı şeyi söyleyebilirim. Risksiz bir alan değil mi öyle bir yere takılıp durmaları?
Tabii onlar için risksiz. Ve evet. Seçmişlerse ve bu evet. yolda da böyle gitmeyi istiyorlarsa amenna, kimsenin bir şey diyeceği yok. Ama bu da geliştirilebilir bir şey.
Evet.
Yani geliştirilebilir ve farklı. Mesela tat almakla ilgili. Şimdi gidersiniz bir oyun seyredersiniz. Ben mesela bir yıllar önce dedim ben tiyatro falan izlemeyeceğim. Çünkü gidiyorum oyunda saatine bakan adamlar görüyorum, gitse de gitsek. Böyle değil ki bu.
Evet.
Değil yani, bu bir memuriyet değil. Bu delilik, bu büyü.
Evet evet. Evet.
Bir stüdyoya giriyorsunuz. Hı-hı. Yani hani benim böyle bir kapalı alanla, işte mesleki deformasyonlar da var hayatımda tabii. Mesela evin içinde çok fazla kapalı kalamıyorum. Bir odadan bir odaya geçiyorum, balkona çık. Ama beni bir mikrofonu olan minnacık bir odaya sok, 3 gün kalabilirim ben orada.
Hı-hı.
Çünkü evet. Orası bir dünya. Yeter ki bana bir görsel ver. Veya bana küçücük bir şey ver işte. Hı-hı. Şöyle bir kadın da bitti.
Hı-hı.
Artık ben onu yapana kadar, belki bu bir şey işte, ne bileyim, karga de.
Evet.
Bu bir de işte ne bileyim bir sümüklü böcek de ver bana yani.
Evet. Evet.
Çok keyifli.
Çok.
Ama öyle, o seçimle öyle yapıp o işten para kazanıyor ve artık onu evin geçim kaynağı olarak görüyor ve işte her gün otobüse binip belli saatte belli bir stüdyoya gidip kayıt yapıyorsa da o da onun tercihi. Ama ben öyle değilim.
Peki şunu şimdi soracağım Funda Hanım. Peki
şey,
mesela bir zamanlar şöyle söyleyeyim size, mesela bundan 20 ya da 25 yıl önce bir avuç insan vardı bu işi yapan.
Tabii.
Ve gerçekten çok nefis işler çıkıyordu. Yani
çok.
İnanılmaz. Yani hala unutamadığım pek çok işi sayabilirim. Fakat şimdi pek çok şey çok gelişmesine rağmen, koşullar anlamında söylüyorum. Para koşulu anlamından değil, ama başka koşullardan söz ediyorum. Bu sayı arttı ama kalite mi yerlere düştü? Öyle hissediyorum sanki ben.
Vallahi ben buna hiç böyle kıvırmayacağım. Kocaman bir ağız dolusuyla evet diyeceğim.
Evet.
Hı-hı. Yani burada hiç kimseden de böyle çekineceğim, onu üzeceğim, bunu kıracağım gibisinden bir şeyin içine giremem. Evet. Hı-hı. Evet yani. Evet. Evet. Bağıra bağıra evet. Öyle.
Evet.
Çünkü bu her şeyde aslında böyle. Her şeyde böyle değil mi?
Böyle bir taşeronluk gibi bir şey doğdu mu Funda Hanım bu sektörde? Mesela aynı işi başka insanlara daha ucuza yaptırmak için bir takım tilkilikler yapılıyor mu?
Bak vallahi sen benden daha güzel cümleleri kurup patır patır giydirebiliyorsun. Hiç ben konuşmayayım, sen konuş, ben
yok yok. Şöyle, ben özellikle bunlar benim kişisel tahminim yani. Bir izleyici olarak rahatsız olduklarım. Siz bu sektördesiniz ya.
Ama size bizim işimiz size bunları iletmek.
Evet.
Sizsiniz yani bizim size hizmet veriyoruz biz.
Evet evet.
Değil mi? O yüzden sizin gözlemleriniz ve sizin şu an yaptığınız çıkarımlar ve tercih etmeme nedenlerinizle benimki de örtüşüyor aslında.
Evet kesinlikle. Peki böyle biraz daha azıcık daha sevimli bir alana çekiyorum şu an söyleşiyi. O da şu.
Şimdi müzik girmiyor muyuz?
Hayır hayır konuşacağız. Ben sizi çok konuşturacağım.
Bak.
Aynen çok. Sizi bırakır mıyım hiç? Bulmuşken bırakır mıyım hiç? Şimdi hem orijinal dublaj yaptınız hem de bir takım yerli sanatçıları seslendirdiniz. Seslendirmeye devam ediyorsunuz. Hatta galiba son yaptığınız bir iş daha var. Onu da konuşacağız ama.
Hangisiymiş o?
En son ben ne gördüm? Bir fıstıklarla ilgili bir şey vardı sanki. Yer ne bir şey?
Yabancı bir dizi var şeyde.
Hangisi?
Evil diye bir dizi var.
Bir o var, bir de ondan önce bir tane daha vardı. Bir modelin oynadığı bir yerli diziydi galiba. Bir şey fıstık.
Modelin oynadı işte onu.
Bir şey fıstıkları.
Yeni aklıma ama benim.
Ha? Yeni değil değil. Biraz daha eski bir yapım. Şimdi bakınca size söyleyeceğim. Galiba Ivana'nın mıydı? Ivana'nın.
Aa evet.
Hatırladınız mı? Fıstıklarla
ilgili bak şimdi ya. Evet Ivana Sert. Ivana Sert ya.
Yakalandınız Funda Hanım. Yakalandınız. Evet.
Fakat şey güzeldi yani Ivana benim için güzeldi. Neden güzeldi biliyor musunuz? Çünkü kadın Rus.
Evet.
Okey.
Evet.
Rusça aksanı var ve bütün Türkiye bunu biliyor.
Evet.
Fakat kadın Alman oynuyor.
Çok iddialı. Tam ya sizin kadın, o söylediğimiz demin dedim ya Türkçe konuşan bir kadın ve aynı zamanda birinin bize Polonyalı, bir sahnede bize İtalyan, bir sahnede Rus olduğunu gösteren.
İşte o yüzden o çok güzeldi benim için. Güzel bir çalışmaydı. Neydi o? Fıstık.
Bir şey fıstık. Yer fıstıkları mı? Antep fıstıkları mı? Öyle bir şeydi.
Antep fıstığı. Evet. O gelen bir yönetmenin çektiği Antep'te geçen bir sinema filmiydi.
Doğru.
Ben daha ilgincini söyleyeyim sana Sevda. Bu Isabel zamanı. Bir Fransız, bir film. Fakat kız bütün filmde Fransızca konuşuyor. Sadece altyazıyla verecekler kızın. Yani filmin şeyi öyle. Senaryo öyle geliştirilmiş. Ben oraya Türkçe dublaj yapmaya gittim ama Fransızca konuşmam gerekiyor. Ve ben Fransızca bilmiyorum.
Ve
duyduğumu taklit ederek ben baştan sona filmi Fransızca konuştum diye. Kimse de zaten belki bu dönemde olsa açık işte şuradaki vurgusunu yanlış yapmışsın filan diyenler olabilirdi. Ama Fransızca bilen insanların da oturduğu bir masada hiç kimse şey demedi yani. Çıkarım bunu buradan demedi yani. Şeyi. Bir tane de tarihi geçmişlerden bir tane var. O da Digiturk'te yayınlandı. Madame Curie.
Madame Curie.
İşte o çok güzel bir aslında bir örnek. Meraklısına ve bu işi yapmak isteyenlere nasıl bulurlar bilmiyorum, nasıl ulaşırlar.
O da onlara i̇şte kalsın.
Orada da Rus aksanıyla Polonyalı olan Rus aksanıyla Polonyaca konuşan bir Türk dublajcı nasıl dublaj yaparım dersi gibi. Mesela. Ay söylerken yoruldum.
Tam onları az önce sordum gerçekten. Peki bu orijinal dublaj yapmakla bir yerel sesi konuşmak arasında nasıl bir şey görüyorsunuz? Çünkü yerel seste daha başka bir şey de gerekiyor gibi hissediyorum ben.
Şöyle gerekiyor. Şimdi son zamanlarda gerekmiyordu. Mesela oyuncuların oynadığı diziler olduğu için. Ne duyuyorsam asla o kişinin üstüne çıkmayacaksın. Bu bir terbiye. Yani sesini ona bir şey katma. Sen o oynamış zaten. Ama daha önceki dönemlerde o bir şey oynamamış zaten. Sen yarat deniyordu. Dolayısıyla böyle bir fark oldu yerli dublajında. Ama yabancı dublajında oynamışlar zaten. Sen ne haddine senin onun üzerine artı bir iddia yapmak ya da onun üstünde ya da onun oyunculuğunun altında kalmak. Duy, yap. Bu kadar. Duy ve o ne yapıyorsa onu yap. O zaman seyircinin de illüzyonu kopmaz, irite olmaz. Öyle Allah öyle. Yani
evet. Evet, evet.
Bu. Dolayısıyla yabancı dublajın da bu çok şey var. Çok çabuk, hızlı, çabuk. Hele orijinal bir filmde komediyse tam benlik. Komedi olacak.
Evet.
Bayılıyor. Öbür türler böyle şey, tamam onları yapıyorsun, zaten yapıyorsun ama işte orada bir virtüözite gerekiyor ya.
Evet evet, çabuk. Tabii ki de.
Bunu ben şeyde de yaşadım mesela. Bir Nadide Sultanlı bir dizi vardı. Oyuncuların olduğu. Bir tek oyuncu olmayan Nadide'ydi. Komedi dizisiydi ve çok çabuk bir diziydi. Ya yani tat tat tat tat tat tat. Onlar da ezberlemişler, oynuyorlar. Motor gibi konuşuyor. Herkes çabuk. Öyledir ya, komedinin tabii, bir şeyi tabii, vardır. Dinamizliği vardır senin içinde. Mesela ben Nadide Sultan'la o komedi dizisinden de çok zevk almıştım. Çünkü çok çabuk, birebir oyunculuğa çok şey yapmayan, hani müdahale etmek gerektirmeyen, çabuk olduğu için. Fakat hatırlamıyorum adı neydi, onu bilenler bilirler. Güzel de bir kadrosu vardı.
Evet, diziciler diziciler bilirler belki.
Öyle bir şey.
Peki mesela ben hep şunu merak ediyorum Funda Hanım. Sonra da birkaç mesajımız var, onları okumak istiyorum. Fazla meraklıyım değil mi? Funda Hanım, ben bu seslendirme ve dublaj meselesiyle çok fena kafasını kırmış biriyim. Yani çocukluğumdan beri. O yüzden çok çokça merak ettiğim şey var. Şimdi aslında bunu size şu şekilde sormak istiyorum. Şimdi özellikle oyuncu olmayan, işte ne bileyim, farklı sektörlerden gelen ama oyunculuğun içine girmiş, işte bu bir model olabilir, ne bileyim bir işte manken olabilir. Şimdi eskiden olsa bunu çok bilmezdik ama artık özellikle son 15-20 yıldan beri biz bu insanların gerçek sesini, gerçek performanslarını, gerçek hallerini biliyoruz, yani ses olarak biliyoruz. Ve bunu Funda Hanım konuştuğunda ya da çok iyi bir seslendirmen, Funda Hanım gibi iyi bir seslendirmen konuştuğunda performansının 5 katına çıkacağını biliyoruz ve bu 5 katına çıkan performansta bu insanlar bir filmse ne bileyim Altın Portakallar'da falan ödül bile alıyorlar mesela. Bu ses üzerinden, bana göre bu ses üzerinden alıyorlar. Şimdi birinci sorum şu. Mesela bununla ilgili dönem dönem hani kendinizi kötü hissettiğiniz, rahatsız olduğunuz bir dönem oldu mu? İkinci sorum da şu. Sesi gerçekten iyi olmayan ama iyi oyunculuk sergileyen fakat başka sektörlerden gelenler var mı sizce? Var mı çevrenizde böyle aklınızda kalanlar?
Var var.
Tamam.
O kadar, bitti.
Tamam. O zaman birinci soruya geri dönelim. Bununla ilgili ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz peki?
Ya şimdi bu sinema ve bu görsellik biraz görüntü üzerine. Yani şimdi filmde güzel bir kadın gerekiyorsa tamam, olacak tabii yani. Şimdi ben güzel bir kadınım diye ortaya çıkmıyorum. Ben bu kadını güzel konuşurum diye ortaya çıkıyorum. Benim bununla nasıl bir alıp veremediğim olabilir ki? Çünkü bu tamamen göze hitap eden bir şey. Kadın çok güzeldir ama şive yapması gerekiyordur. Kadın çok çirkindir ama sesi güzeldir. Ya bilemezsin, o bir şey. Dolayısıyla ben seçtiğim meslekte böyle bir şeyin zaten öyle bir koşul olsa bizim mesleğimiz olmazdı ki.
Evet. Öyle bir şeyin kavgasına girmiyorum diyorsunuz yani.
Tabii ki girmem. Ya olmasın, oynamasın zaten yani. Ya da hiçbir şey yapmasın, dursun, ben onu konuşurum. Getir bana yani.
Süper. Harika.
Getir, ben onu oynatırım.
Peki şey olan mesela teşekkür edenler falan oluyor mu Funda Hanım? Ya Funda çok nefis iş çıkardın. Yani beni ben yaptın diyenler var mı?
Vallahi beni ben yaptın tabii çok iddialı bir şey olur. Çünkü hiç kimse bir şekilde öyle eskisi gibi A'dan Z'ye olmadı. Burayı yaptılar, bıraktılar. Ama şöyle bir şeye denk geldim. Ben bir gün Hülya Avşar program yapıyor. Hülya Avşar programda Gülben Ergen'i ve Emel Müftüoğlu'nu konuk ediyor.
Hepiniz, onlar hepsini siz seslendirdiniz, ben biliyorum.
Üçünü de konuşmuşum ben.
Evet.
Şimdi oradan Gülben'dir büyük ihtimal. İşte Gülben, senin Dadı'dan önce bir dizisi vardı onun, Marziye diye. İşte Hülya Hanım sordu. Gülben dedi işte senin dizin. Sen dedi yalnız çok kendini mi konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Dedi ki beni Funda Özkay konuştu. Emel dedik ebeni de Funda konuştu. Ya ebeni de konuştu.
Konunun bir şeyi değişmiş yalnız. Programın ya böyle burada, içeriği değişmiş.
Bu üç hatunun hazım meselesi. Yani evet. Bu üç hatunun hazım meselesi. Sonra Gülben Ergen o dizisinin olduğu dönemde bize bir yemek verdiler o oyunculara, bütün seslendirme sanatçıları da dahil edilerek. Ve bana bir parfüm hediye etmişti. Kocaman bir parfüm. Dedik bu benim parfümüm, o sana da çok yakışacağını düşündüm. Baktım dedik o zaman böyle dar şey böyle tabii. Ondan sonra teşekkürler Hülya Darcan mesela. Her bölümden sonra açar, yüreğine sağlık, sesine sağlık derdi.
Evet, evet.
Onunla dostluğumuz uzun süre devam etti zaten. O da bana bir hediye yollamış mesela. Çok çok çok özel bir defter yaptırmış, yollamış.
Çok güzel.
Böyle teşekkürler oldu ama beklemedik ki biz.
Evet, evet.
Çünkü ben sonuçta bir teşekkür için yapmıyorum. Bu işi yapıyorum ben zaten. Etsen ne olur, etmesen ne olur. Bahsetsen ne olur. Böyle bir şey beklentide değilim ki ben.
Ben hani sizlerin gerçekten çok emektar olduğunu düşünüyorum Funda Hanım. Yani buna çok yürekten inanıyorum. Hani bu tür teşekkürleri de çokça hak ettiğinizi düşünüyorum esasında. Şimdi birkaç tane sorumuz var. Bir onlara bakalım. Şöyle tamam. Mesajlardan. Onları bir sormak istiyorum size. Bekletmeyelim konuklarımızı. Bakayım bir. Hiç oyun dublajı yapmış mı diyor ama neyi kastettiğini anlamadım. Oyun dublajı demek ne demek acaba? Oyun dublajı yapmış mı? Acaba şeyi mi kastediyor? Hani radyo tiyatrolarını falan mı kastediyor ki acaba?
Ha, belki olabilir. Tabii, radyo tiyatrosu da tabii, yani bu işin içinde olup zamanında radyo tiyatrosu yapmamak da olmazdı. Ve çok zevkli. Hala bugün olsa hala zevkle gider yaparım.
Yaptınız değil mi? Radyo TRT'de tabii falan mı yaptınız yoksa?
TRT'de. Evet. Harbiye'de ya. Şimdi Harbiye.
Tamam. Bakalım.
Tabii yaptık.
Şöyle bakalım. Nuti diye bir konuğumuz keyifle dinliyormuş bizim.
Ay, teşekkür ederim.
Biliyorsunuzdur herhalde. Kerim ve Selim demiş ki Funda'ya selam söyle, çocukluğumuzda tiyatro yapardık. Tiyatroda da onun, Funda'nın oyundaki şarkısını orkestramızı eşlik ederdik diyor.
Vay vay vay. Kerim, Selim, canlarım benim.
Evet. Göndermişler. Şöyle bakalım başka ne var mesajlarımızda. Şöyle bakalım. Funda Hanım Kurtlar Vadisi'nde Derya karakterini oynamış mıydı diyorlar.
Konuşmuştum, evet.
Konuşmuştunuz.
Konuşmuştum.
Evet, oynamış. Fatih Aktaş sormuş. Teşekkürler Fatih Bey.
Sağ ol Fatih. Bravo.
Bakalım başka ne var? Peki şunu soracağım ben. Seslendirme yapıyorsunuz ama direkt bir dizide oyuncu olarak göründünüz mü? Ya sesinizle, yüzünüzle var mı öyle bir şey?
Var.
Ne? Hangisi?
Var var. Bundan bir iki gün önce falan bir arkadaş Instagram'dan şey yollamış, böyle oynadığım bir şey, hiç hatırlamıyorum ama hiç. Ve üstelik de beni başka bir arkadaşım konuşmuş.
Aa.
Tabii.
Kim? Kim konuşmuş?
Tülay Bekret konuşmuş mesela. Ben de şey yaptım. Ha, ne oluyordu biliyor musunuz? Şimdi biz düşünsenize, böyle bir camianın içindesin. Şimdi dublaja gitmişsin. Kartal Tibet yönetmen, çay içiyorsun. Erhan Yazıcıoğlu dublaj yönetmeni, onunla çay içiyorsun. Konuşmacılar işte zaten şehir tiyatrosunun, devlet tiyatrosunun sanatçıları. Oturuyorsun dışarıda onlarla birlikte, büyük bir sohbetin içine giriyorsun. Dolayısıyla böyle iç içe yaşıyorduk. O zaman işte gelsene benim dizide işte bir şöyle bir rol var. Hadi sen oynarsın bunu. Para da vermem sana. Tamam geleyim abi. Gibi öyle şeylerle çok olmuş benim yani. Ben çok gitmişim, haberim bile yok yani. O dizide de gitmişim. Şeyde oynadım ben mesela. Perihan abla da oynadım. O da böyle bir şeydi. Orada ben başka bir şey, birini konuşuyordum orada. Mesela gittim. Orada da böyle birkaç bölüm oynadım. Mahallenin Muhtarları'nda öyle birkaç bölüm oynadım. Sonra Sevda Tepesi diye bir dizi vardı, başlamıştı. Orada bir şeyde oynadım. Yasemin Yalçın'la Yasemin İnce'de oynadım. Bu arkadaşım. Buradan ona da selam.
Yine kendi sesinizle mi, yoksa sizi yine hep başkaları mı konuştu?
Konuşma değil. Oyunculuk dizi oyunculuğundan bahsediyorum. Evet. Bu konuşma değil. Bu
yok, görsel. Hani onları mesela siz oynadınız ya, oyunculuk yaparken sizi yine kendiniz mi konuştunuz, yoksa birisi dublaj mı yaptı? Sizi bir başkası
sesli
mı?
Sesli çekimdi zaten.
Tamam.
Onlar sesli çekime denk geldi. Bir tanesini işte ben, Gülay arkadaşım konuşmuş beni. Ben de şaşırdım ya, bu nedir diye. O bir diziydi, bir bölüm sürmüş zaten. Ben de zaten büyük ihtimal para filan da almamışımdır. Çünkü haberim bile yok.
Anladım. Yani kariyerinizin,
gel oyna demişler.
Kariyerinizin zirvesinde bıraktınız yani. Bir bölümlük dizi. İyiymiş.
O öyle bir şeydi. Çünkü çok güzel. Ya, oyunculuğu ben çok şey yapamadım ya. Şöyle diyorlardı bana. Ya, sen konservatuar mezunusun. Hep eline yüzüne bakılıyor. Niye oynamıyorsun? Şimdi o başka bir şey. Bir de ben o gerçekten hani bir Oğlak Burcu olarak ve bu disipline yetişmiş Yıldız Kentiyer öğrencisi olarak ve diğerlerinde hepsini katıyorum. Bütün öğretmenlerim, hocalarıma. Disiplinliyim. Şimdi setler çok disiplinsizdi o zaman.
Evet.
Hem disiplinsiz hem egoların çok çatıştığı. İşte sabahın 6'sında gidip sette bekleyip akşam 10'a kadar hiçbir şeyin olmadığı ve ertesi yine uykusuz. Mesela ben bir dizi başlamıştım. Bir haftada 8 kilo verdim ben.
Oo.
Sokak çekimleri var. Gidiyorsa bir de şey, yani devamlı sürekli rolü olan bir dizi. Güzel de bir diziydi o. Ama 8 kilo vermişim. Çünkü doğru dürüst yemek yiyemiyorsun. Tuvalete gitmek için birinin evine gidiyorsun. Benim çantamda diş macunlarım, işte şeylerim, tuvalet kağıtlarım, havlularım. Yani ben böyle bir oynarsam eğer, yani böyle karavanlı maravanlı bir oyunculuk yaparım şeklinde düşünmüşüm. Demek ki o zamanlar öyle bir şartlar yok. Şimdi de şey deniyor, yani sen çok Avrupa'ysın, yaşını göstermiyorsun. Seni yaşlı kadın oynatamayız, genç kadın oynatamayız. Ama öyle devam ediyor.
Peki bir şey söyleyeceğim yani. Funda Oskay, o zaman şimdi bizi dinleyen görme engelli dinleyiciler de var aslında.
Tabii.
Böyle azıcık kendinizi betimlesenize bize. Çok mu güzel bir kadın Funda Oskay?
Ne yapayım?
Azıcık kendinizi betimleyin.
Ha, betimleyeyim kendimi. Ha, evet. Komik.
Betimleyin bakalım nasıl şimdi Funda Özkay'ın sesine aşığız, tamam mı? Görmeyen bir kitle olarak, körler olarak çok seviyoruz Funda'nın sesini. Funda Hanım nasıl bir kız? Yani onu görseydik hayal kırıklığına uğrar mıydık ki acaba?
Şimdi neye göre uğrardınız yani? Seslendirdiğim bir karaktere göre zor. Ama şu anki konuştuğum sese göre görselerdi. biraz yaşını başına almış ama yani bu üzgünüm. İçimdeki yaşama sevincinden kaynaklanıyor olsa gerek. Yaşını göstermeyen bir kadınım ben. çok uzun boylu sayılmam. Şişman da değilim. Yani çok orta halliyim. Yani.
Tamam.
Kısa saçlıyım. Çok erkeksi, daha böyle bir erkeksilik var bende. Böyle bir hani bir maskülen durum var. Öyle elbiseli, etekli, ojeli, kırmızı ojeli, kırmızı kırmızı bir kadın değilim. Daha çok doğa, böyle spor ayakkabılarla doğanın içinde olan böyle bir kadınım. Spor evet. Yapmayı seviyorum. Hani,
ne güzel.
Mesela Selim'le Kerim'le karşılaştığımda ben bunu anlıyorum. Çünkü onlar ilkokulda beraber aynı sırada oturuyoruz. Yani sağımda Kerim, solumda Selim. Onlar beni gördüler mesela.
Tamam, onlara programdan sonra soracağım o zaman.
Sonra ama onlar görme yeteneklerini kaybettikten sonra.
Daha da güzelliği. Daha da güzelleştiniz.
Karşılaştığımda bana diyorlar ki, ya hiç değişmemişsin. Lan diyorum, siz görmüyor musunuz? İşte biliyorlar yani. O dokunarak, küçücük bir temasla, nefesinden, sesinden, sesinin tınısından, verdiğin enerjiden. Siz aslında diyorum ki, bizi kandırıyorsunuz, siz görüyorsunuz diyorum. Çünkü beni hep görüyorlar onlar, hep gördüler de. Ve bana şunu söylerler, hiç değişmiyorsun, bunda hep aynısın. Yani düşünse de ilkokuldaki Funda'yım ya, düşün.
Tabii,
biraz
doğru.
Boyum Boyum uzadı biraz. Ya belki biraz tabii. Ben o zaman daha tombik bir çocuktum. Şimdi daha böyle şeyim. Yani biraz daha hani çok da şişman hiçbir zaman olmuyorum. Kısa saçlıyım. Hep kısa saç tercih ediyorum. İşte öyle yani hani şu gibi bu gibi de diyemiyorum. Şimdi ben açmaza düştüm bak betimlemeden.
Peki mesela şöyle bir soru gelmiş yine konuklarımızdan, bizi dinleyenlerden. Seslendirme yaparken en çok zorlandığı şey ne olurdu, neydi diye soruyorlar. Nelerden zorlanırdınız? Mesela var mı aklınızda öyle bir sahne? Böyle sizi kilitleyen, tüh ne yapsam falan dediğiniz?
Yok.
Yok. İşte yok, yok yani ben bu cevabı bekliyordum ama sorayım dedim, yok. Yine de yok yani. Çünkü yok. Çünkü aynen çıkmış böyle doğmuş ve pıt dublaj stüdyosunda. Ben öyle hissediyorum bu kadınla ilgili gerçekten.
Yalnız biz şuna biraz zorlanırdık. Şimdi zamanında diyorum hep ama böyle yaşlı kadınlar gibi seni şu kadar falan demeyeceğim. bir zamanlar ulusal film stüdyolarında kayıt yaparken tabii kalabalık giriyorduk biz stüdyoya. Bizim boylarımız çok ufaktı. Evet. Oya Küçümen, ben, Gamze Gözalan, işte bu arkadaşlar. Biz kısa miniktik yani boylar. bize takoz yaptırmışlardı. Biz çok o takozun tatlı. Üstüne çıkıp konuşuyorduk. İşte oradan düşerim kaygısı biraz hani şey oluyor.
Çok güzel.
Korktum bu. Başka ne olacak yani? Korktum.
Fatih tekrar demiş ki bilgisayar oyunlarını hiç seslendirdi mi Funda Hanım? Sanıyorum bu sesler bir yerlerden duyuluyor. Öyle o yüzden ya da benzetiyorlar. Var mı öyle bilgisayar oyunları deneyiminiz?
Ya galiba öyle bir şey biz soyunduk mu derler efendim? Giyindik mi derler? Öyle bir şey kalkıştık gibi geliyor bana ama İnanın neydi ne değildi hatırlamıyorum ama sanki hafızamda yok. Yani bu da çok büyük zaman geriye gidilen bir şey değil ama ben galiba oyun dublajı yapmadım. Yaptım da gibi geliyor ama yani. Bir komut mamut bir şeyler.
Evet, bir şeyler.
Bir şey hatırlıyorum öyle ya, bir komut verdiğimi hatırlıyorum. Ya da şey olabilir o yani bir yarışma programında bilgisayar konuşuyor.
Ha evet mesela, olabilir. Mine demiş ki, Mine Hanım, Fundi çok keyifli gidiyorsunuz, çok güzelsiniz
ya,
demiş.
Fundi ya, Fundi'si sevdim. Evet. Çok tatlı arkadaşlarım var ya. Aslında var ya, hepsi birer program konu. Bunlar kendi alanlarında hepsi çok çenemazdı.
Ya çok tatlı. Şimdi bakayım bir, yine bir soru var. Birazcık deve kuşu kabare anılarından azıcık söz etsin demiş bir konuğumuz. Of, of, of. Çok azıcık bir şeyler, of. Bir iki bir şey söyler misiniz?
Bir iki bir şey ne söyleyeyim?
Böyle minicik minicik ya. Böyle bizim için bizim aklımızda kalacak, sizin aklınızda kalmış.
Şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Bize yaka mikrofonları takılıyor. Oynadığımız yerler fuarlar işte. 4000 5000 kişiye hani insanların gülerken arkaya düşüp öldüğü falan hani o
tabii.
Kadar abartmayayım ama öyle bir şeyler işte Denizli'de oynuyorsak, Bursa'da oynuyorsak ya da İzmir'de oynuyorsak hep fuarlar ve büyük alanlar. Yaka mikrofonu takılıyor o zamanlar işte. Ben de sesçiyle biraz böyle bir flörtöz durumlarım var.
Aha.
Zaten evlendim onunla ve kızımın babası oldu. Şimdi biz sahne gerisinde beklerken o benimle konuşuyor işte ne yapıyorsun?
Ay çok tatlı. Ay çok
böyle,
tatlı.
İşte böyle bir şey. Sonra işte ben benim mikrofonu aşktan. Bir saniye. İşte uygulama girdi. Geliyor mu sesin?
Geliyor evet.
Mikrofonumu açık bırakıyor. Unutuyor.
Ha.
Ondan sonra ben de sahnede kuliste şöyle yapıyorum. Hay Allah. Ya bu uygulamalar niye açılıyor? Biz bunlara son versin.
Lütfen son verin.
Şey söylüyorum o dönem. Neyse o şarkını niye söylüyorsam. Benim meskenim dağlardır dağlar. Bu şimdi Hakan sesi kapatacağım derken ekoyu açıyor. Şeyde Yasaklar oyununda taş devri sahnesi var. Metin, Zeki ve işte dansçılar sahnede ve bir kadın dağlardır dağlar diye şarkı söylüyor. dedim ki ben herhalde kovuldum.
Evet yani.
Kesin kovuldum. Çünkü kendi sesimi duyuyorum ve o yankılanıyor. İzmir Açık Hava Tiyatrosu'ndayız yani.
Oo.
Neyse Metin abi geldi, çekeceğim kulağımıza dedi, gitti. Zeki abi geldi. Şimdi herkesin kendine göre bir yani, bu olaya şey bakış tarzı
reaksiyonu var. Ya.
Var reaksiyonu var. Metin abi böyle çekeceğim kulağınızı dedi. Çünkü tiyatroda öyle aşk meşk sevmezdi o. Ondan sonra Zeki abi geldi dedi ki ah ah aşk sen nelere kadirsin. Ve ben kovulmadım. Ya, yani. Çünkü o kadar güzel. Hem sonra onlar benim nikah şahidim oldular.
Aa ne güzel.
Düğünümü yaptı yani düğün sonrası yemeğimi verdiler yani onlar babana babalık yaptı her şeyden önce ikisi de babam gibiydi gibi hala tabii Metin Akpınar için Zeki abiciğimi kaybettik ama onlar benim için çok unutulmazdı keza Levent Kırca öyle
hepsini
yani hani anılarımız onlarla çok güzeldi onlarla bir yere gitmek turnede olmak aynı sahnede olmak öğreniyorsun. Çünkü hiçbir gün oyun aynı cümlelerle oynanmıyor. Devamlı.
Doğaçlama mıydı hep Funda Hanım? Doğaçlama.
Tabii belli belli bir teksti var ama oyunun başlangıcıyla bitirdiğimiz zamanki oyun bambaşka bir oyun haline gelmişti. Mesela güncel şeylerin eklenmesiyle, o an gelişen anlık reaksiyonların tekrarıyla. İşte şimdi orada da şeyi öğreniyorsun yani... doğaçlama nasıl yapılır? Çünkü sana hiç o anda bir gün evvel söylemediği bir cümleyi söylüyor. Öyle kalamazsın diye.
Tabii.
Ama bir şey vardır yani o sahnede gülme olayları falan. O beni her zaman çok ürkütmüştür. Ya gülersem, ya sinir tutar da gülersem. Bunu da Levent Kırca Tiyatrosu'nda çok yaşadım. Çünkü Levent Kırca sahnede gülmeyi ve güldürmeyi çok severdi. O gülerdi, siz anlamazdınız ama karşısındakini asla tutamazdınız, kaçardı herkes. Yani tiyatroda da anılarım çok.
Çok.
Güzel. Kısa ama çok güzel.
Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela demişler ki radyo dublajı mı, radyodaki oyunu dublaj yapmak mı zor yoksa televizyondaki dublaj mı zor diye bir soru gelmiş.
Hiçbiri zor değil.
Hiç Funda Hanım olunca tabii yani. Hiçbiri
ama
zor.
Ama şimdi ne diyeyim yani?
Funda Hanım'a hiçbiri zor zaten. Değil. Diyorum ya çıkmış ve dublaj yapacağım demiş. O yüzden. Peki o zaman şöyle yapalım. Sevda'nın güncesi tabii ki de devam edecek. Funda Oskar ile birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Lütfen sorularınızı sormaya siz devam edin. Ben birazcık Funda Hanım'ı nefeslendireyim. Onun sevdiği, seçtiği şarkılardan bir tanesini daha çalacağım. Sonra biz geri geleceğiz. Kaldığımız yerden sorularımıza devam edeceğiz. Ve Sevda'nın güncesi devam edecek. Tekrar...
Hadi çaylar, kahveler...
Evet, Funda Hanım'ın kahvesi var. Kahveler. O da bir içsin. Ondan sonra da tekrar buradayız. Sevda'nın güncesi sonra tabii ki de devam edecek. Hemen bir tane şarkımızı çalalım. Evet bakalım. Şöyle.
Ne geliyor?
Hemen söyleyeceğim. Bir başlatırsam eğer. Evet.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut tree, and the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything
that's light and gay. Ah, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.
I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
Evet, tekrar geri döndüm. Funda Hanım'ı tabii ki de bırakmadım. Yine Funda Hanım'ın seçtiği harika bir şarkı eşlik ediyor bize. Şimdi
I'll be seeing you.
Kesinlikle çok çok güzel bir şarkı. Funda Hanım, sizin sesinizde de böyle bir şarkı söyleyebilme halini hissediyorum ben. Böyle çok böyle pırıl pırıl bir zamanlar kocaman pırıl pırıl bir soprano ses geliyor kulağıma.
Aman hiç yanlış geliyor. Nereden geliyor?
Ama çok güzel bir sesin.
Ben hemen def et.
Tamam peki.
Ama konuştuğum karakterlerden birisi şarkı söylerse söylerim vallahi. Yani hatta bunun için TRT'de bir dizi vardı. Kadın ortalığı kasıp kavuran, yıkan bir şarkıcıyı oynuyor ve patlıyor.
Oo.
Zülüf dökülmüş yüzeyi söyleyecek türkü. Aa. Ben eve geldim. Çalıştım.
Hadi canım.
Tabii şarkıyı çalıştım, gittim, söyledim. Ama şimdi söyle desem kalırım yani.
O kayıt var mı ki bir yerde?
Ağza oturtuyorsun bir de bunu. Ağza oturtuyorsun.
O kayıt var mı ki bir yerlerde? Bir bulsak da dinlesek.
Valla o da ilk nur bir şeydi. O zaman ilk nur bir şeydi ya. O kız yazmadı. Kız yaz derken yani küçük olduğu için cağız, yoksa bir şeyden değil. İlk nur bir şeydi. Güzel bir kızdı o zaman onu oynayan. Bilmiyorum.
Evet, tamam, bakarız şeydi ona. Peki çok güzel bir soru var. Funda Hanım, benim elime düştünüz artık. Her şeye bakacağım ben. O yüzden.
Tamam. Sesim geliyor. Ben telefonu unutmuşum. Masanın üstünde bir yerden konuşuyorum ama sesim gitmiş olabilir.
Yok yok, geliyor şu an. Geliyor şu anda. Peki çok güzel bir soru var ve buna benzeyen mutlaka merak edilen başka sorular da vardır. Mesela diyor ki bir konuğumuz, seslendirme yaparken mesela karakter sigara içiyorsa onu nasıl canlandırıyorlar?
Sigara içiyoruz.
Çok güzel.
Ya tabii ki yok. Şöyle yapıyoruz. Mesela ben yapayım ben. Ağzıma kalemi aldım. Konuşuyor. Ağzında sigarayla tabii konuşuyor demek.
Bir de şöyle yapıyorsunuz değil mi Funda Hanım? Yapıyorsunuz.
Tabii yani. Ama o şeye denk getirecek.
Tabii canım.
O anda.
Tabii.
Böyle şimdi boşa konuşmak yok. O anda o lafın ortasında eğer içiyorsa öyle. Ona denk getireceksin.
Çok iyi.
Bisküvi yer mesela. Ama biz gerçekten o bisküviyi alırız. Cipsse cips alırız. Onların kıtırtısı bize lazım çünkü. Böyle bir şey yemeli içmeli. Yani yoksa bile yani yaparız.
Onunla ilgili şeyler var böyle.
Efekt koymazlar. Geliriz yani. Yerken konuşuruz.
Onunla ilgili çok ilginç kayıtlar var. İşte o seslendirme sanatçılarıyla ilgili yapılan tanıtımlarda falan. İşte nasıl atıyorum sevişme sahnelerini, öpüşme sahnelerini nasıl oynuyorlar, nasıl yapıyorlar gibi.
Sevişi.
Yok yani yaptığınız sevişi tatbik etmiyorsunuz. O kesin fakat.
Yani.
Tamam. Peki şöyle devam edeyim o zaman Funda Hanım. Konservatuvarda oyuncuydunuz. Şunu biliyorum ben. Bir kere konservatuvarlarda nedense seslendirme mevzusunda çok mesafeli duran bir bakış açısı var. Özellikle bizim hocamız, ustalarımız dediğimiz oyuncular biraz mesafeli duruyorlar. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir tabii ki ama bunu bir de sizden duyalım istiyorum. İkincisi de Yani dublajla yolunuz nasıl kesişti? Kim sizi sürükledi oraya? Biraz onu da paylaşır mısınız?
Tabii ki. Şimdi o hocalar kimse onları ona soracaksın. Yani niye istemiyorlar bilmiyorum. Bilemeyeceğim.
Hiçbir bir şey tahmininiz yok.
Yok. Niye yapmasın ki bir çocuk para kazanacaksa eğer ve bu işi gayet güzel yapıyorsa teşvik etmek lazım. Sonuçta o hocalar bugün ders veriyorlar ve o çocukları eğitiyorlar. Bunun eğitimini vermeye çalışan, veren bir sürü yer var. Nasıl o bilmiyorum. Hiç nasıl işliyor o sistem bilmiyorum. Çünkü ben yani dublajın çok eğitilebilir bir şey olduğunu da düşünmüyorum aslında. Yani böyle git işte şöyle tut buradan böyle bak. Ya o bir görerek yapılan, böyle insanın içinde olan. Ama tabii biraz okumayı, diksiyonu, fonetiği, biraz Türkçeyi iyi bilmek gerekiyor. Onu biliyorsan zaten bir de bu içinde bir şeyin varsa, içinde kurduğun bir saatin varsa o zamanlamayı ayarlayabiliyorsan dudak oturtma konusunda yapılabilir, denenebilir ama görerek öğrenmek, büyükler ya da işte ustalar nasıl yapıyor bile ben öyle öğrendim. Yani aslında öğrenmedim, ben girdim yaptım meselesi var ya, şimdi oraya geleyim.
Evet.
Şimdi yine konservatuvar zamanı işte hocalarımız evet bize diyor bunu. Ama yanlış eğitilirsiniz. Para size tatlı gelebilir. Bu işi bırakırsınız. Önce bir öğrenin, sonra size yol verelim gibisinden. Ama artık belli bir yetkinliğe ulaştıktan sonra da sana kalkıp da orada oynayamazsın, bunu yapamazsın demez. O çok taze bir beyinse belki diyordur. Ben tatil, yaz tatili. O zamanlar DVD dublajları var. İşte bu şehir tiyatrosuna girişim Erhan Yazıcıoğlu'nu tanımam. O dönemde işte dedi ki dublaj yapar mısın, bak sen hani var ses bir şeyler gel. Tamam dedim, ben gittim. Bunu daha önce iki yıl önce bir radyo programında da anlatmıştım. Aynen, böyle bir güzel soru gelmişti. Erhan Yazıcıoğlu'nu çağırdı, bir orijinal film dublajına gittim. Ve Swan Down'u görmek istiyor dedim.
O kadar.
Telesekreterden ses geliyor.
Evet. O kadar.
Bu kadar. Güzel para verdiler bana bir de.
Vay.
Ah, para aldım.
Vay.
İki gün sonra Cezmi Sözer beni çağırdı. Şimdi bunlar böyle işte yeni bir kız geldi, al abicim işte şu kadar kaşesi filan. Kendi aralarında nasıl konuşuyorlarsa o zamanlar işte telefonla. Oraya gittim. Orada da valizleriniz hazır efendim dedi.
Bayağı iyiymiş.
ama ağza oturtuyorum. Yani üç gün içerisinde bir orijinal dublaj bir de yerli dublaj yapıyorum. Valizleriniz hazır efendim. Ağza oturtuyorum. İnan ki o haftanın sonunda ben başrol konuşuyordum.
Hadi canım.
Yine Erhan abinin, Erhan Yazıcıoğlu'nun gala stüdyosunda. Yaz olduğu için, bütün başrol oyuncuları yazdıklarına gittiği için ben gariban dublajcı daha öğrenci olan Funda ortalıkta olduğu için ve sesini kullanabildiğine inandıkları için bana başrol verdiler. Ben girdim sanki işte dediğim gibi yani 40 yıllık dublajcıyım, ne böyle bir elim titresin, ne ayağım titresin, ne kağıt titresin, i̇şte böyle da, bir şey yok. Girdim konuştum.
O da başka ya bir
yetenek işte. Sana da bahsetmişlerdir böyle, hani büyüklerimiz girdiğimiz zaman öf pöf yaparlardı. Diye bir geyik vardır, döner yani bu. Ben o öf pöfleri de gördüm ama kendime değil. Çok usta bir dublaj sanatçısı dönemin. Biz de arkada stüdyodayız. Şimdi artık kayıda giriyorsun. Kayıt başına kanal alıp çıkıyorsun. O zaman öyle değil. Küçücük bir stüdyodasın. Sana bir prova veriyorlar. Bir prova daha veriyorlar. Bir prova daha veriyorlar. Ve kayıt deniyor. Giriyorsun. Şimdi adamın uzun uzun lafları var bir araba. Oradan yeni gelmiş bir dublaj sanatçısı olacak arkadaş diyor ki evet efendim diyor. Şimdi adam söylemiş, ağlamış, bağırmış, asmış, kesmiş. O evet efendimin yeri geldiğinde derse ya da o evet efendimin yerini yanlış söylerse o koca adam da öf desin ama yani. Bu öfler oradan çıktı. Yoksa böyle öf bunu nereden buldunuz falan gibi değil. Ben o kadar acımasız olduklarını düşünmüyorum. Yani tamamen verdiği o iç ritminin bozulması, iç temposunun düşmesiyle alakalı bir o öf. Ben bunu da bir temize çıkarayım da o.
Çok tatlısınız. İlk başrolünüz neydi peki? Neyi başrol oynadınız?
Vallahi hiç hatırlamıyorum ama şunu hatırlıyorum. Mesela hemen Judy Foster'lar.
Demi Moore'lar. İşte
Demi Moore'lar.
Tabii canım.
Tabii onlar geldi. O tabii. Dönem kim ne oynuyorsa. O dönem kimin neyi varsa hepsi geldi. Betamax video. O dönemki işte adını sen söyle. Bilirsiniz sanırım. Julia Roberts'lar.
Tabii.
Penelope Cruz'lar.
Penelope Cruz işte. Evet. Yani Penelope'den çok iyi hatırlıyorum. Evet.
Evet. O şey. Onu da çok İspanyol gırtlağı böyle şey ben seviyorum biraz böyle gırtlaklı filan hani
evet. Böyle şeyleri. Zaten böyle sizde bir şey var Funda Hanım, böyle bir güçlü bir Latin havası da var sesinizde.
Ben bir son zamanlarda bir Latin rüzgarına kapıldım gidiyorum sanki. Evde de pandemik dönemde de kayda gireceğiz. Evde kayıt yapıyoruz. Reklam dublajı alacağız. Biraz modum düşükse eğer.
Arriva!
Ben bir Latin, bende var şeyde kanalımda. Latin müziği açarım. Hemen bir iki Latin tıkıdak tıkıdak.
Tamamdır.
O ritimle hemen toparlarım, devam ederim.
Harika. Süper. Peki Funda Hanım, diyorlar ki Funda Hanım hiç bir erkeği ya da bir homoseksüeli seslendirmiş mi diyor.
Şöyle oldu o da. Evet.
Bilen birisi olmuş bunu.
Vallahi bilen birisi evet. Olmuş.
Serdar Pars. Evet. Çok teşekkürler Serdar Bey.
Bak Serdar, sen artistin, tanıyorum. Yine bir dizide bir dönme konuşmuş. Öyle derler diyor.
Evet.
O dönem transseksüel bir seçimi yapmış arkadaşı, konuşmuştum ama neredeydi? Nasıldı, ne yaptım? Yani gerçekten hatırlamıyorum şu anda. Ama böyle bir konuşma yapmıştım. Serdar.
Evet Serdar Bey. Cevabınızı aldığınızı umut ediyorum.
Bir tane de şöyle bir şey anlatayım kısa.
Lütfen, ne olur.
Böyle deyince. Eve dönüyorum. Yine bir dublajdan eve dönüyorum. Ondan sonra işte tam böyle eve gireceğim. Neslihan Gürgün aradı. Dublaj yönetmeni aslında arkadaş. Ya Funda dedi, seni dedi yolladık ama dedi. Şimdi başka bir dizi geldi dedi. Banu Alkan dedi. Bu dizide dedi. 3 bölüm oynamış ama sadece gülüyor dedi. Gelip Banu Alkan güler misin dedi. Aa, canıma bindi.
Ay Funda Hanım.
Ben gittim, bir güzel Banu Alkan güldü. Böyle şeyler de oluyor yani. Mesela Yeşim Salkım. Yeşim Hanım biraz hassastır seslendirme konusunda ve seçer. Yani benim sesime uygun bir konuşsun ister. Hakikaten de öyle oldu. Dublaj yönetmenimiz de Ersin Sanver dedi ki bunu Funda kotarır. Aynı Yeşim Salkım konuşmuş gibi oldu. O da bir dizideydi. Hakikaten öyle. Nurgül Yeşilçay konuştum 2 bölüm. Kimse Asmalı Konak'tan gittiğini 2 bölüm Mısır'a.
Onu soracaktım 4. 5. bölümde
Asmalı Konak'ta ben konuştum. Nurgül bile anlamamış.
Çok iyi. Özellikle lütfen Asmalı Konakçılar, yani bu diziyi zamanında izleyenler, ben aşinayım diyenler, lütfen o sahneleri lütfen tekrar bulun ki orayı Nurgül Yeşilçay'ın konuşmadığını duyun.
Tabii şöyle bir şey var. O bölümleri bulurlarsa ondan bir 15 dakika sonra ben zaten Ayşe Melek diye bir dizi, başka bir karakter konuşuyorum.
Aynı şey değil mi? Aynı dizide
aynı
Ayşe
dizide.
Melek.
Normalde benim orada bir rolüm var. Yani Ayşe Melek diye bir şey konuşuyorum ama Nurgül Yeşilçay Hanım Kahire'ye film çekmeye gidince kim yapar? Funda yapar.
O Ayşe Melek'i de hatırlıyorum. Biraz sesi buz gibi bir kızdı böyle.
Buz zaten yani. Buz böyle. Buzdolabı gibi bir kızdı.
Orada iki geçişken anı da görmüş olursunuz. Az önce dedim ya Funda Hanım'ın ses rengi, ses yelpazesi kocaman ve çok geniş. Hani o aradaki farkı da, aradaki geçişin ne kadar keskin olduğunu da çok anlamak için fikir veren bir film yani bence. Bir sahne aslında.
Doğru.
Kesinlikle öyle. Peki Funda Hanım, siz herhangi bir seslendirme ya da oyunculuk eğitimi, eğitmenlik deneyiminiz oldu mu? Öyle bir eğitim verdiniz mi?
Ya ben
kendim şey dışında, askeri okulun dışında ve devamında belki.
Yani şimdi ben diksiyon eğitimi verdim. Haber spikeri olmak isteyen genç arkadaşlara falan verdim. Fakat bu benim çok yapabileceğim bir iş değil.
Hmm.
Eğitmenlik bambaşka şeyler istiyor. Başka bir yetenek o. Ben araba kullanmayı bile anlat desen anlatamam. Yani bilemem onu. Gösteremem. Yapamam. Öğretici tarafı yok. Bende öyle bir şey yok. Ben öğretmenlik yapamam. Ha, ama drama eğitimi ver deseler yani yaparım. Ama bu dublajı nasıl öğretirsin ki? Ya da nasıl? Yani biri bir şey okuyacak, kötü okuyacak. Diyeceksin ki şöyle git bir baştan yarat kendini diyeceksin. Falan. Ben öyle kısa keserim herhalde yani. Ve şey yapamam. Yani beceremem o işi. Yapamam. Onun için yapanlara da inanılmaz saygı duyuyorum. O bir yetenek.
Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela bunu söylemeniz aslında bir yandan da çok değerli geliyor bana ve aynı zamanda çok da bilgece geliyor bana esasında. Çünkü mutlaka bir şey yapıyor olan o konunun eğitmeni değil. Mesela bunu şeye benzetiyorum ben. Ben işte diyelim ki atıyorum yıllardır Amerika'da yaşamışım. Tamam çok da iyi İngilizce biliyorum ama bu benim çok iyi çevirmenlik yapacağım anlamına gelmiyor gibi bir şeyden.
Evet.
Onu evet, çok güzel altını evet, çizdiniz. Çok teşekkür ederim evet, gerçekten.
Herkes kendi işini güzel güzel yapsın. Hiç biz bulaşmayalım. Bana da bir eğitim verilir. Eğitimci nasıldır? Eğitimcilik nasıl? Böyle berat sararım kafayı yere. Hani böyle giderim eğitimli alırım. Ondan sonra amenna. Ama böyle bir şeye soyunmam. Var. Yapanlar var. Ya yapsınlar. Ne güzel.
Peki hiç çocuk seslendirmiş mi Funda Hanım diyorlar?
Hem de nasıl?
Ya tabii hem canım.
İşte o zamanlar şey yok, şimdiki gibi dublaj yapan çocuklar yok. Bütün kadınları, çocukları, çolukları, oğlan çocuklarını hep biz konuştuk. Gamze Gözalan, Oya Küçümen, Oya Presçiler, Prosçiler.
Tabii.
Yani oradaki hangi kadın sanatçı, o zaman dublaj yapan sanatçı, bu işi yapan, herkes çocuk konuştu.
Evet. Ama
ben ama oğlan çocuğu daha çok konuşuyor.
Evet. Evet. Afacan çocuk. Minibüs minibüs şoförü abisinin yanında ona işte şeylik eden, eşlik eden, gel doldu kalkmak üzereyiz falan diyen çocuklardan.
Bir sinema işte bak aklıma geldi. Şimdi bir sinema filmi vardı. Sylvester'ın oynadığı, o bir kamyon şoförünü oynar. Bir de oğlu vardır onun.
Evet.
O mesela oradaki oğlunu ben konuşmuştum. Baştan sona.
Evet.
Sinema filmiydi.
Zaten benim çok az böyle kulağımda erkek sesi kalan kadın seslendirmenler böyle birkaç tanedir. Ya kulağımda kalan bir tanesi siz, bir tanesi Oya Küçümen, bir tanesi Gamze Gözalan. Bir de şu son zamanlarda özellikle son 20 yıldır, 15 yıldır duyduğum dijital platformlarda çok iyi erkek seslendirmenlik yapar. Siz de belki bilirsiniz. Yeşim Kopan. Yani oğlan çocukları. Evet.
Yeşim Kopan çok sevdiğim bir arkadaşım var. Berrak.
Ha Berrak. Evet. Evet.
Yani o da bunlar çok... gerçekten bugün bile konuşabilirler. Ben artık yani yapanlar var. Çok güzel konuşuyorlar. Ve yaşları küçük olup da küçük dublajcılar da var bunlar.
Artık evet değil mi? Geliyor var, değil mi Funda Hanım? Yani. Çocuklar da geliyor tabii bir ki yandan.
Tabii ki. Geliyorlar. Gümbür geliyorlar hem de.
Sizin kızınız mı vardı? Onun evet, ilgisi var mı bu sektörlere?
Hiç yok.
Ne yapıyor peki?
Hiç yok.
Ne yapıyor şimdi? Öğrenci mi?
Avustralya'da yaşıyor. Ama tabii zamanında bu babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi diyen bir kız çocuğu vardı. O İpek'ti mesela. Küçücükken biz onu o reklam filmine götürdük. O film İpek 20 yaşına geldi hala devam ediyordu.
Evet. Babam böyle yani,
zaten benim kızım bir tane dublaj yaptı yetti.
Çok güzel. Hiç radyo reklamı için dublaj geldi mi? Onu yaptınız mı diye soruyorlar. Radyo reklamı tabii için dublaj.
Tabii yine Power FM'in kurulduğu yıllarda orada çok fazla Power FM'le haşır neşir olurduk biz.
Tabii.
Çünkü geldi. Bu reklam sektörü radyo, dijital ortamlar ve TV reklamları olarak ya da kurum içi çalışmaları olarak hepsi bir bütünü kapsıyor. Yapıyorsunuz yani.
Güzel bir soru var. hiç teklif edilen ücreti beğenmediği için dublajı reddettiği oldu mu diye bir soru var dublajını.
Şimdi bu da çok başımıza geldi. Bir şey vardı ya, işte biz bütçemiz kısıtlı. Ama sen de benim arkadaşımsın. Ben o zaman şöyle diyordum. Bütçen kısıtlı ve sen de benim arkadaşımsan ben o paraya çalışmam, senin için bedava konuşurum. Böyle dedim. Böyle diye ayaklarını kaydırdım bu arkadaşlara.
Gayet stratejik güzel bir şey olmuş. Gayet güzel. Bu bir soru daha var. Çizgi film seslendirmiş mi diye soruyorlar.
Çizgi filmde seslendirdim. Aslan Kral Nala.
Tabii canım.
Mesela bunlardan bir tanesi. Daha sonraki yıllarda da evet tabii yani gelen şeyler, en son mesela bu Doktor Dolittle'da bir o anime bir karakterdi, son çizgi filmde anime. Şeyi konuştum mesela, neydi adı? O karga mıydı? Evet. Papağan. Papağan. Hem anlatıyor hem de Doktor Dolittle'ın işte sağ kolu gibi filan, onu konuştum bir geçen sene galiba bu zamanlarda. Ama oldu tabii yani.
Çizgi film tabii canım.
Yani, ama şey işte bu ücretler, işte şeyler, planlar, pişmanlar, hesaplar, kitaplar. Tam bu yaştan sonra da şey olmuyorsun yani. Çok seveceksin.
Evet.
Yapacağını çok seveceksin. Ya para almayacaksın ya da o gidip o paraya konuşmayacaksın.
Yani biraz şunu söylememiz mümkün, tekrar özetlemek gerekirse Funda Hanım'ın seslendirme yaparken girmediği hiçbir alan kalmamış.
Mış.
Evet, kesinlikle öyle. Peki ben sizi şeyde de duymuştum. Öyküler Sesleniyor değil mi?
Sesli kitap.
Sesli kitaplardan duymuştum. Sanıyorum ki buradan hareketle Fatih Aktaş ve Habil Bozkurt iki kişi aynı şeyi söylemişler. Bizim için Funda Hanım kitap seslendirir mi ki acaba demişler kütüphane için.
Ya tabii ki bunu da yani zaten böyle teklifler geliyor, yapıyoruz ama şimdi şu dönemde şey olarak yani evden kitap okumak belki daha kolaylaştı.
Tabii.
Ama şey, bunun tekniğini becerebilirsem
niye olmasın?
Tabii ki neden olmasın. Tabii. Evet, teknik olarak becerebilirsem. Çünkü Selim Kerim'in bana söylediği şey şuydu. Ben ondan biraz kaçtım. Yani sen bana kitabı oku, parça parça oku, biz onu birleştiririz. Parça parça nasıl yani? Ben nasıl yapacağım? İşin ben teknik kısmını bilmiyorum. Bak şimdi Sevdacığım, ben evde bile bu reklam kayıtlarını alırken yıllarını bu işe vermiş sesçi bir arkadaşımla birlikte çalışıyoruz biz. Ya ben işin o kısmını anlamıyorum işte. Ya bu, evet. Buna iş, evet bir iletişimde teknoloji rönesansı yaşıyoruz ama çok çabuk öğreniyoruz her şeyi ama mesela şimdi biraz evvel yayına girmeden evvel Uğur aramış beni, aradı, yazmış daha doğrusu. Diyor ki Uğur Taşdemir, diyor ki sen diyor radyo programını yaparken diyor bir yandan da diyor Instagram'dan canlı yayın yap diyor. Aynı telefonla nasıl dedim ben.
Çünkü Maria Uğur Bey ben öyle yaptı Funda Hanım. Benim programıma katıldığını.
Yok, ben onu yapamam şimdi. onunla tableti açacağım. Ya canlı yayına geçeceğim. Nerede kaldı benim mahremiyetim? Radyoda olduğumun, radyoda konuşuyor olmanın mutluluğu. Nerede kaldı? Çünkü bu sosyal medya, bugün bir arkadaşım da arayıp bana bir brief verdi. Dedi ki şu bu iletişim köyü çağında teknolojik iletişim, kişilik hakları ve mahremiyetle ilgili bir yazı gönderdi bana da. Konu saatlerce sürer diye ben oralara hiç girmedim. Ama şunu söylüyorum, radyo iletişimin en naif, en sakin diyarı. İşte burada benim özel alanıma girmiyor mesela. Yani benim şu, gerçi ben hani bugün eşofmanları, pijamaları çıkarttım. Tabii ki bir iş ahlakı yapılan şeye saygıdan dolayı böyle bir giyindim, kuşandım ama yani benim çok mahremine giren şeyler. Ben canlı yayın yapmayı sevmiyorum mesela. Bilmiyorum da.
Anladım.
Ya bir arkadaşımın canlı yayına katılacağım. Bu Sedat Tulumbaş kim seslendirdi? Bir de Mert Burcu için.
Ne zaman yapılıyor? Ben de izleyeyim onu sizi. Ne zaman yapıyorsunuz? Biz de izleyeyim. Konuklarımıza söyleyelim. Onlar da izlesinler.
Ben ona haber veririm bir şekilde.
Ama yani Sedat Bey'in Sedat Bey'in yerini kaptım ben. Funda Hanım'ı çok önceden almıştım.
Sedat kim seslendirdi? Şimdi bizi dinleyenlerin çoğu zaten seslendirmeye ilgisi olan ve sesleri seven insanlar. Bu kimi seslendirdi? Evet, ve Uğur Taşdemir çok takip edilesi iki kişi.
Çok çok çok.
Yani Instagram'da kim seslendirdi olarak girdiklerinde Sedat'ın güzel işlerini görecekler ve Uğur'un. Onlara bakabilirler.
Evet, ben
Mert Burcu'nun.
Uğur Bey'i biliyorum. Çok uzun süredir takip ediyorum. Hatta programıma da konuk oldu Uğur Bey. Çok sağ olsun. Ama diğerlerini de sizin kanalınızla öğrenmiş oldum. Takip edeceğim bundan sonra Sedat Bey ve Mert Bey'i.
Hele ki Sedat arkadaşım, hem seslendirdi, Cihan Vafi ile birlikte bir programı var ki.
Hadi canım.
Sevgilesi şeyler. Çok
iyi.
Çok hoş.
Çok iyi.
Çok
güzel. Süper. Peki.
Hadi bitmiyor muyuz?
Az kaldık. Son bir iki soru. Son minnacık minnacık. Sonra kapatıyoruz.
Ne okuyacağız? Bakalım söyleyeyim onu.
Ne? Onu okuyacağız. Onunla kapatacağız.
Son.
Şimdi bir soru. Diyorlar ki Funda Hanım ressamlık da yapıyor. Bir resim sergisi. Daha neler neler bilmiyoruz. Funda Oskay sizinle ya, ilgili.
Var valla. O da beni ben yapan şeylerden biri. Resim. Ya resim, ne güzel. Bilgim, sevgim, eğitimim. Resimsiz bir gün geçmiyor. Çok çok özel bir yeri var bana.
Bir sergi zaten var mı? Ben, resim sergisi.
Bir tane yaptık sergi. Ama öyle... Bilmem ki, sergi de bir disiplin işi, yazı da bir disiplin işi.
Evet.
Ben zaten eğer hani bugünün sonucunda eğer bir mesaj vermem gerekirse şunu söylemek isteyeceğim daha doğrusu. Hatta bu küçücük mesajıma yer verirsek, hani çok da böyle bıdı bıdı olmasın, bir mesaj kaygısı vardır ya hani. Yılmaz Mor Gül Biz Ben İki. Ya öyle bir kaygım yok ama şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bu mesajı Selim Kerim bir radyo programında verdi. Dediler ki söyleyeceğiniz son bir söz var mı? İşte bize bir sözünüz var mı, işte söyleyeceğiz, programı onunla kapatalım dediler. Selim Kerim şöyle dedi. Çocuklarınıza zevkler edindirin dedi. Bir gün olası bir engellenme durumunda yani göze, kulağa, ele, ayağa, ruha iyi gelecek zevkler edindirin dedi çocuklarınıza dedi. Bir gün görmeyebilirsiniz ama müziği sevdirin dedi. Enstrüman öğretin dedi. Duymayabilirsiniz, resmi sevdirin dedi. Tadı almayı, el becerilerini, sporu. İşte o yüzden benim de mesajım şu olsun. Yani bu, bakın benim zevk edindiğim şeyler bugün işime yarayan bir meslek haline geldi.
Evet.
Bu pandemi döneminde ben mesela hiç evde sıkılmıyorum ki. Sıkılmıyorum. Bugün gözlerimi kaybedebilirim. Yapabileceğim çok iş var. Duymayabilirim. Yapabileceğim çok şey var. Hayatla zevk alabileceğim çok şeyim var. Bu mesajım olsun benim mesela.
Zaten
Selim
ben
Kerim'in
de...
gerçi mesajı ama.
Hayır, herkesin ortak mesajı olsun. O zaman ben son olarak bir mesajınız var mı diye sormuyorum. Zaten verdiniz o mesajınızı. Şimdi bir kere benim için gerçekten çok güzel, çok keyifli bir programdı. Ben sizinle sonsuza kadar konuşabilirim. Onu söyleyeyim.
Gerçekten
konuşabilirim. Çünkü gerçekten...
Ama benim, affedersin ama benim her kelimem para kardeşim.
Evet öyle. IBAN numaranızı alacağım. Şimdi ilk defa bak bir katılımcıya ödeme yapacağız.
Ya. Ya şu şaka radyo programı tabii ki yapmış olmanın verdiği huzur gerçekten benim çok, radyoda çok özel bir şey çünkü. Hani o Zeki Müren de bizi görecek miden bugünlere geliyoruz ve hala radyo programı yapıyoruz. Ve hala bu çok zevkli bir
çok
şey. Yani onun için hiç.
Çok çok güzel bir
program. Sadece sesinle varsın burada çünkü.
Sadece gerçekten.
Yaptığım işle ben buradayım şu anda yani. Sesimle buradayım. O yüzden radyo çok özel.
Kesinlikle.
Yoksa görüntülü mörüntülü. Şimdi görüntülü bir şey yapsam. İşte kadın da işte şey olmuş, saçı da beyazlamış, gıdısı da sarkmış falan olacak. Ama burada yok öyle bir şey. Yani işte bak.
Kesinlikle.
Ben yani kafanızdaki yarattığınız o sesim ben şu anda. Ben bir ses, bu kadar. Zaten öyle örnek istiyorum ben. Ben bir ses. Bitti.
O zaman biz Funda Hanım'la program öncesinde konuşmuştuk. Funda Hanım çok da güzel şiir okuyor. Dinleyenleriniz mutlaka vardır. O zaman dedim ki bizim için de bir şey okuyun, yanınızda bir şey varsa, o da var dedi, bir şey getireceğim yanımda dedi. Böyle bir güzel olsun, bir pazarımız şiirlensin istiyorum ben. Bize çok güzel bir şiir okuyacak o Funda Hanım. Şimdi Funda Hanım'ın güzel sesiyle, şiiriyle.
Şunu söyleyeyim de başlar değil. Ben çok şiir okuyan, çok şiir seven, başkasından da dinlemeyi seven bir insan değilim. Yani çok yeri gelecek. Çok tadı olacak. Ortamı olacak. öyle gideceğim şiire gibi hep hayatım böyle geçti. Ama bu Cemal Süreyya Kantu şiirine dinledikten sonra kapatacaksak programı eğer, hı hı. Size özel okuyacağım.
Evet, dinledikten sonra kapatacağız. Önümüzdeki hafta Sevda'nın güncesinin 33.sünü yine bambaşka bir sektörden bambaşka bir konuğumuzla birlikte yazacağız. Bu hafta konuğumuz değerli oyuncu ve seslendirme sanatçısı Funda Özkay'dı. Lütfen kendinize önümüzdeki haftaya kadar iyi bakın. Ben programı Funda Hanım'ın şiirinden hemen sonra kapatıp bir şarkıyla sonlandıracağım. O yüzden vedamı şimdiden yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere diyerek sözü Funda Hanım'ın güzeller güzeli sesine ve şiirine bırakıyorum. Görüşmek üzere.
Ne kadar güzel. Ben de sizin aklınızda son bir ses olarak kalacağım. Bir şiirle programı bitiriyorum ve çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize gelsin. Ben nerede bir çift göz gördümse, tuttum onu güzelce sana tamamladım. Sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu. Bir bunun için yaptım. Garson, bira getir. Garsonun adı Barba. Ben nereye gittimse, bütün zulümlerdi, bütün açlıklardı, kavgalardı gördüğüm. Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu namussuz bir çağ bu, biliyorsun. Garson, rakı getir. Garsonun adı Fıkkı. Sen belki de bir resimsin. Ne haber? Kırmızı bir beykozun yanında duruyorsun. Yapan bir de ağaç yapmış yanına. Dallarına konsun diye kelimeler. Garson, şarap getir. Garsonun hali harap.
Funda Hanımcığım.
Efendim.
Çok teşekkür ediyorum gerçekten.
Nubes se alejen y mi piel siga en sequía.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.